Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 10 Mayıs Pazartesi. Yıl 2021, ay 5, gün 130, Hızır 5.
1442 Hicri, Ramazan 28, 1437 Rumi, Nisan 27. İstanbul için iftar vakti, 20.17.
Günün sözü: bedenimiz bizim bahçemizdir. İrademiz de onun bahçıvanı. William Shakespeare, Otello, Perde 1, Sahne 3.
Günün malumatı: Danıştay'ın 184. kuruluş günü. Görevleri arasında yönetim davalarına bakmak ve bakanlar kurulunca gönderilen yasa ve tüzük tasarıları üzerine düşüncelerini bildirmek olan bağımsız anayasa kuruluşudur. Kuruluş her yıl 10 Mayıs'ta tören yapmaktadır.
Günün tarihi: 145 yıl önce bugün, yani 10 Mayıs 1876'da Türkiye'de ilk basın sansürü konmuştu.
Büyük Saatli Marif Takvimi.
Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9, pardon 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı, haftanın ilk Açık Gazetesi başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz.
Günaydın.
Günaydın.
Açılış şarkımız Franz Ferdinand'dan This Fire adını taşıyordu. Bir bölümünü çaldık. Bu Ateş diye giden bir şarkı kontrolden çıkmış durumda. Bu yangın, bu şehri yakacağım, bu şehri yakacağım, biz bu şehri yakacağız diye giden ve gözlerim bütünüyle yakıyor her tarafı, bu şehri yakacağım diye giden ilginç bir şarkı. Ben de kontrolden çıktım diyor. Ve şimdi neden çaldığımızı da Eduardo Galeano'ya bakarak anlayalım.
Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Kapalı Kapılar. 2004 yılının Ağustos ayında Paraguay'ın Asunción şehrindeki bir alışveriş merkezi yandı. Yangında 396 kişi öldü. Kimse aldıklarının parasını ödemeden kaçmasın diye kapılar kapatılmıştı.
Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Evet, hemen tarihte bugüne geçelim şimdi.
1872 yılında bugün Victoria Woodhull, Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'na aday olan ilk kadın oldu. Feminist bir aktivist, yazar, gazeteci ve editör olan Woodhull, Eşit Haklar Partisi'nin adayı olarak henüz 34 yaşında başkan adayı gösterildi. Woodhull aynı zamanda Wall Street'te çalışan ilk kadın da olmuştu.
Evet, 140 yıl geçti aradan. 140 yıldan fazla ama şey yok. Henüz tık yok. kadınlardan Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan olmak için.
Kendisinin de özür dilerim. Kendisinin de gerçi başkan adaylığını yok etmişler ortadan 35 yaşında değil diye. 35'ine 4-5 ay kalmış.
Evet. Tabii. 1933'te bugünse Naziler Alman ruhuna uygun olmayan kitapları meydanlarda yakmış. Nazi halk aydınlanması ve propaganda bakanı olan Joseph Goebbels 1933 yılında sanatın Nazilerin hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi yoluyla kültürün saflaştırılacağını ilan ediyor. Ve bu kapsamda 10 Mayıs 1933 gecesi birçok üniversite kentinde Nazi öğrenciler ellerinde meşalelerle Alman olmayan ruha karşı yürüyüş düzenliyor ve çok sayıda Yahudi, komünist veya muhalif yazarın kitapları meydanlarda törenler eşliğinde ateşe veriliyor. Otodafe deniyor buna.
Yine 1933 yılında bugün Diego Rivera'nın anıtsal resmi Lenin'in de tasvir edildiği gerekçesiyle parçalandı. Özellikle büyük duvar resimleriyle tanınan fresk sanatını yeniden canlandıran Meksikalı ressam Diego Rivera, 1933 yılında insanlık tarihinin en zenginleri listesinde yer alan Amerika Birleşik Devletleri'nden petrolcü Nelson Rockefeller'ın New York'ta bulunan devasa şirket merkezinin duvarına yaptığı panoya Lenin'in de resmini ekleyince Rockefeller çok sinirleniyor ve freski parçalatıyor. Bugün bu resmin 1934 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne döndükten sonra Güzel Sanatlar Müzesi için yaptığı küçük bir kopyası mevcuttur.
1978'de bugünse İstanbul Beyoğlu'nda Çiçek Pasajı'nda bir çöküş meydana geliyor. 12 kişi ölüyor, 16 kişi yaralanıyor. Ve tarihi Çiçek Pasajı'nın çökmesinin dolaylı bir sebebi de tırnak içinde fıçı üstünde bira içmek yasaktır. Tırnağı kapat, kuralından kaynaklanıyordu. Pasajın ön cephesinde degüstasyon restoranın fıçılarının bir çiçekçinin önünde durması üzerine çiçekçi de yavaş yavaş içki satmaya başlıyor. Böylece bir sektör oluşuyor ve diğer çiçekçiler de içki satışına başlıyorlar. Tabii fıçı üzerinde bira içmek yasağı gelene kadar. Bunun üzerine müşterilere yer açılsın diye taşıyıcı duvarları az az yıkıyorlar. Böylelikle bina zayıflıyor. Ve sonunda tek cephesi çöküyor ve birçok insan ölümüne yol açıyor. Birçok insanın uzun süre yıkık vaziyette kalan pasajı 1988'de Çiçek Pasajı'nı Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği onarıyor. Onun yardımlarıyla onarılıyor. Bazı restorasyon çalışmalarından sonra 2005'te tekrar hizmete giriyor. Şimdi fıçı üzerinde bira içmek yasak mı değil mi? Ona bakmak lazım. Ben bilmiyorum. Ben bu yasak ve yıkıntı öncesi zamanlarda orada bira içiyordum.
Galeano'nun yangınıyla çok uyumlu olmuş ama.
Evet, çok uyumlu. Aynen öyle.
Azar azar kolonları kesmişler.
Evet, şimdi günün haberlerine geçmeden önce bir de duyuruyu belirtelim. Taksim dayanışmasından bir basın toplantısına çağrı var. Gezi direnişi hukuka ve gerçeğe aykırı ithamlarla yeniden karalanmaya, temel hak talepleri bir kez daha suç unsuru gibi gösterilmeye, barışçıl direnişin tarihsel ve meşru gerçekliği de yeniden çarpıtılmaya ve üçüncü kez yargılanmaya çalışılmaktadır diyor. Ve bugün Gezi davası sürecine ilişkin saat 11'de çevrim içi olarak gerçekleşecek Taksim dayanışması basın açıklaması çağrısı var bu. Yani bugün basın toplantısı gelecek saat 11'de çevrim içi. Tüm basın mensuplarını ve duyarlı kamuoyunu davet ediyoruz diyor Taksim dayanışması. Bunu da belirttikten sonra az zamanda çok işler yapmak için hızlı bir şekilde turumuzu atalım. Dünya ve Türkiye turunu hızlı bir şekilde. Bir kere önemli bir tarihsel dönüşüm eşiğinde olup olmadığımızı sorgulayarak başlayalım isterseniz. Orta çağa dönüş mü? Bunun işaretleri belirmeye başladı. Orta çağ günlerine ülkemiz ve dünyamız gidiyor. Birinci işaret şu. İşaret bir, geçen hafta Yunanistan'ın Sakız adasında sefil bir mülteci kampında 28 yaşında bir kara derili mülteci yalnız başına kaldığı çadırda öldü. Muhafızlar 12 saat sonra olay mahalline intikal etmişler. Bir de ne görsünler? genç adamın cesedini fareler kemirmemiş mi burnunu ve kulaklarını? İşaret 2. Yeni araştırmaya göre COVID-19 salgını dünya çapında resmi verilerin 2 katından fazla can almış. Bir veba salgını gibi. Yani toplamda yeni hesaplara göre Washington Üniversitesi'nin yaptığı hesap bu. 7 milyona yakın ölüm gerçekleşmiş. 6 milyon 900 binden fazla. Amerika Birleşik Devletleri 900 binle başı çekiyor. Hindistan 650 binden fazla. Meksika, Brezilya ve Rusya'da da 600'er bin ölü hesaplanıyor. Yavaşlama da pek görülmüyor. Bu da öyle ikinci ortaçağ vebasına döner gibiyiz. Bir de üçüncü işareti söyleyelim. Yerinden yurdundan olmuş 46 milyondan fazla insanın COVID aşısı programlarının dışında bırakıldığı açıklanmış. Bizzat Dünya Sağlık Örgütü araştırmasıyla ortaya çıkmış. Nasıl haller?
Hiç şaşırtıcı değil ama neden ortaçağ, ben onu anlamadım. Bunların hepsi gayet modern duruyorlar.
Modern, evet. Çok, hatta postmodern duruyorlar yani. Fareler ortaçağdan kalma fareler. Salgınlar da ortaçağdan kalma salgınlar. İşte böyle. Onun dışında kuraklık tehlikesinin yayıldığı, bunu da ortaçağa bağlayabiliriz ama bağlamayalım şimdilik. Tayvan'dan başlayalım. Kuraklık tehlikesi dünya çapında. Güneş Ay Gölü var. Çok büyük bir gölü ve turistik büyük bir atraksiyon merkezi. Güneş Ay Gölü'nde sular çekilmiş. Gölün tabanını yer yer otlar sarmış. Biliyorum tekneler, özellikle de turistik tur tekneleri karaya oturmuş. 56 yılın en korkunç kuraklığının yaşandığı belirtiliyor. Ama şimdi ne oluyor? İşte senin dediğini de haklı çıkaracak Özdeş. Orta çağ falan değil bu. Postmodern çağ. Instagram yıldızları da influencer diyorlar onlara. Çatlak şahrem şahrem olmuş gölün dibinde poz verip fotoğraf çektiriyorlarmış.
Tabii bir daha nereden bulacaklar burada? 56 yılda bir.
Evet.
Yani eğer küresel ısınma olmasa tabii.
Evet. Ve Türkiye'de 22 ilde tarımda kuraklık yaşanacağı açıklandı. Özellikle Güneydoğu bölgesinde yağışlar %40 azalmış durumda. Bundan sofraların çok kötü etkileneceği, acilen afet bölgesi ilan edilmesi gerektiği bölge ziraat odalarınca, ziraat yetkililerince bildiriliyor. Ve bu BBC Türkçe'de de çok ayrıntılı bir şey var. Güneydoğu'da kuraklık üzerine Hatice Kamer'in yaptığı röportajlar dizisi var Diyarbakır'dan. Sofraların çok kötü etkileneceği, acilen afet bölgesi ilan edilmesi gerektiği, bölgede hububat oranı dünyadaki mercimek üretiminde mesela 4. sırada Türkiye, Amerika, Kanada ve Hindistan'dan sonra, Amerika Birleşik Devletleri yani. Ve toplam tarım alanları içinde bölgenin oranı da 13'e yakın, %13'e. Yani Güneydoğu tahıl ve baklagillerin en çok üretildiği bölge durumunda ama büyük bir buğday rekoltesinin yanı sıra yani çok büyük bir sorun var hububatta. Ayrıca da yaklaşık %5'i kırmızı mercimeğin %30'una yakını da Diyarbakır'da üretiliyor. Acilen yani Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu Diyarbakır'ın buğday hasılatı 1 milyon tondan 300 bin tona gerileyecek diyormuş. Muazzam bir şey ve acilen afet bölgesi ilan edilmesi. Bu bölgemizde özellikle bu tarz kuraklıkların tarih boyunca ne kadar vahim şeyler yarattığını çok iyi biliyoruz. En yakın örneği de Suriye'deki kuraklığın sonucunda 10 yıl önce muazzam bir iç savaşa ve savaşa, hatta bölgesel çapta çatışmada ve savaşa yansıdı, halen de muazzam bir mülteci kriziyle devam ettiği görülüyor.
Geçen yıl NASA'nın son 900 yılın en büyük kuraklığı dediği bir araştırma yer almıştı. Türkiye'de Anadolu özellikle Güneydoğu'nun da bu araştırmada adı geçiyor. Levant bölgesi diye geçiyordu. Bir bakanımız çıkıp onlar kuş bakışı bakıyorlar. Türkiye'de böyle bir sorun yoktur demişti.
Evet, çok iç acıtıcı şeyler bunlar. Yani bakanın açıklamasından bahsediyorum. Her ikisi de aslında gerçeklik de bakanın açıklaması da iç acıtıyor ve durumu daha da vahim hale getiriyor. Mardin'de üretici birlikleri ve meslek odalarının çağrılarından rahatlıkla görüyoruz ki Vedat Durak mesela Mardin Ziraat Mühendisler Odası verim kaybı oranı %85 diyor. Yani Mardin ilçelerinde kuru tarım yapılan 850 bin dekar alanda %85 oranında verim kaybı yaşandığını söylüyor. Bu tabii hem büyük şiddet olaylarına da yol açabilir, büyük intiharlara da ve büyük bir açlık krizine gireceğini söylemek kehanet olmaz. Doğru bir tarım ve su politikasına ihtiyaç var diyorlar. Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, asıl sorunun Türkiye'deki tarım ve su politikalarıyla ilgili olduğunu söylemiş. Ciddi bir durum var. Şemsi Bayraktar da 2 milyon ton rekolte kaybı beklendiğini belirtmişti. Bunu da Yeşil Gazete'den size aktarmıştık daha önce. Evet, devam edersek kuraklık böyle. Meksika'nın başkentinden de inanılmaz bir haber var. Değil mi? Independent Türkçe'de Mexico City'de
Evet.
batıyormuş.
Evet, bu aslında bir yandan eski bir haber. Yani önceden de biliniyordu ama tekrar daha güncel bir araştırma yapmışlar. JGR Solid Earth dergisinde yayınlanmış. Bu Independent Türkçe'de yer almıştı. Başkent bölgesindeki 21 milyona yakın nüfusuyla Kuzey Amerika'nın en kalabalık metropoli olan şehrin endişe verici bir hızla çöktüğü ortaya çıkmış. Büyük kısmı artık tamamen kurumuş durumdaki Texcoco Gölü üzerine inşa edilmiş bir şehir deniyor haberde. Mexico City için 100 yıllık verileri, şehre ait 100 yıllık veriler incelenmiş ve elde edilen sonuçlara göre şehrin üzerine kurulu olduğu gölde oluşan çatlaklar ve sıkışma nedeniyle Meksika'nın bazı kısımları son 10 yılda her yıl neredeyse yarım metre çökmüş. Yani bir
Çok
insan yaşamı
muazzam bir miktar.
içerisinde insan boyundan daha fazla çökme gerçekleştirmiş.
Evet, ve milyonlarca kişinin kullandığı yeraltı içme sularının kirlenmesine yol açacağından da endişe ediliyor tabii. Ayrıca da sel ve su baskınlarına karşı kenti tamamen savunmasız hale getirecek ve dolayısıyla yeni başka çevre felaketlerine de yol açacağı belirtiliyor. Çok önemli bir haber aslında bu. Ve yani dünyanın da en büyük, en kalabalık metropollerinden bir tanesi. İstanbul'dan bile 5-6 milyon daha fazla bir nüfus var ve Kuzey Amerika'nın ve dünyanın en kalabalık metropollerinden olan megapol de diyorlar. Endişe verici bir hızla, durdurulamaz bir hızla çöküyor. Bu da böyle. Onun dışında kirlenmeye geçelim. Yani bugünkü özetimiz maalesef ağır gidecek. Nesli tükenmekte olan 200 kadar Hazar fokunun cesetleri Rusya'nın Hazar Denizi kıyılarında bulunmuş. Sebebi araştıracağız demiş yetkililer ama 5 ülkenin kıyıdar olduğu bu en büyük iç su kütlesi dünyanın iç denizde deniyor. Endüstriyel kirlenme bir yanda, bir yandan da aşırı kaçak avlanmadan şüpheleniliyor. Kaçak avlanmanın aşırısı nasıl oluyor onu da bilmiyorum. İzmit Körfezi'nde de 38 gündür devam eden çalışmalar sonunda 100 ton deniz salyasının temizlendiği haberi geldi. Bu arada aklıma gelmişken şeyi de söyleyelim. Deep Water Horizon skandalı vardı ya, korkunç faciası BP'nin yol açtığı Meksika Körfezi'nde.
Evet.
Hazar, Greg Palast ve arkadaşları Hazar denizinde de bu Deep Water Horizon'dan seneler seneler önce tamamen örtbas edilmiş BP'nin Transocean platformunda olduğunu, büyük bir patlama gerçekleştiğini ve muazzam bir kirlenmeye yol açtığını da ortaya koymuştu delilleriyle, kanıtlarıyla. Onu da birden hatırlayıverdim. Ta 2017'den bahsediyoruz ve 2000 hatta 12'de ya araştırmayı yapıp orada hatta tutuklamıştı Azeri yetkililer, polis. Niye bizi tutukluyorsunuz diye sorduklarında araştırmacı, gazeteci ve arkadaşları da burayı BP yönetir diye de cevap, videoda var, gizli çekim videosunda var. İsteyenler Greg Ballast'ın şeyine girip seyredebilirler.
Ama bunlar artık geçmişte kalacak çünkü BP 12 Şubat'ta bizzat kendi sitesinde yayınladığı bir ilanla net sıfır politikasını 2050'ye kadar uygulayacağını söyledi.
Tamam, çok iyi olmuş o zaman hakikaten. O net sıfırın Azeri dilinde söylenişi nasıl acaba?
Hiçbir fikrim yok.
Onu bir bakalım. Yani böyle işte iklim, yani İzmit Körfezi'nde de 100 ton deniz salyası temizlenmiş ve devam ediliyor. Yani 40 güne yakın devam etmekte çalışmalar. Öte yandan iklim krizinde sera gazı salımlarının en büyük sorumlusunun Çin olduğu ortaya çıkmamış mı sizce? Çin, bunun üzerine Çin Komünist Partisi ama kahramanca bir girişim yapmış ve kömür tüketimini azaltma vaadi vermiş. Çin Komünist Partisi'ne hep beraber alkışlıyoruz. Kömür mü? Azaltma mı? Ne dediniz? Ha, Wyoming eyaletine geçelim. Çin'den atlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Birleşik Devletler'den biri olan Wyoming'de rüzgar ve güneş santrallerine geçip kendisinden artık kömür almayacak diğer devletleri dava edeceğini ilan etmiş.
Harika Wyoming. Gerçekten.
Yani dünyanın en güzel haberlerinden bir tanesi.
Ben şirketler yapıyordu bunu. Nükleer santral, yani nükleer projelerden vazgeçen devletler, örneğin Almanya'yı tazminat almak üzere dava açmışlardı. Hatta bayağı büyük miktarlarda, 1 milyar doların üzerinde tazminat aldı şirketlerden bir tanesi. Ama şimdi devletler de birbirlerini, sen söz verdin, şimdi evet, kömür almayı durdurdun. Dolayısıyla ben zarar
ederim. Dava ederim, perişan ederim diyorlar. Merakla takip edeceğiz sizler için sevgili dinleyiciler. Öte yandan Rize İkizdere'deki İşkencedere Vadisi'nde Cengiz İnşaat Taş Ocağı yapma planları var. Köylülerin de büyük mücadelesi var. Özellikle de kadınların başı çektiği. Şirket büyük bir hamle yapmış. İş makinelerinin çalıştığı alanın girişini demir kapılarla kapatmış. Bu da muhteşem bir haber. Giremezsiniz diyorlar. Biz kömür, taş kömürü çıkaracağız oradan diye. Granit mi ne çıkıyor bilmiyorum. Kömür demişim, taş. Ulaştırma Bakanı da direnişçilere bir videoda marjinal demiş. Direnişçiler de bakana video ile cevap vermişler. Biz marjinal değiliz. Marjinal ne demek bilmiyoruz. Ayrıca bu dağlar, ağaçlar bizim, kesinlikle pes etmeyeceğiz demişler.
Marjinal ne demek bilmiyoruz. Çok güzel olmuş ama.
Evet, güzel. Bence günün sözü olabilir. Oranın köylülerinden bahsediyoruz. Marjinal. Neyse, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Kanal İstanbul hakkında konuşmuş. Kredi veren yabancı ülkelere mesafe koyacağız. Önümüzdeki seçimde iktidara gelince demiş. Paralarını kesinlikle ödemeyeceğiz. Yerli bankalarda kredi verirse günü geldiğinde o da görür gününü demiş. Bu arada Covid'e geçersek ki...
Özür dilerim ama hemen meseleyi şuna da bağlamış Kılıçdaroğlu. Bununla uğraşacağınıza, burada Kanal İstanbul'u yapacağınıza İskenderun'a petrol boru hattı yapın demiş.
Ya evet, onu da demiş. Başka şeyler de yapın, hızlı tren falan yapın demiş ama yani petrol boru hattı nedir ya? Evet. Covid'e geçersek, Hindistan'ın Covid krizini dünyadan gizlediği ortaya çıkmış ve bütün dünyanın bunun ceremesini çekeceği Hindistanlı araştırmacı gazeteci tarafından açıklanmış. Önde gelen ekonomistler ve ticaret uzmanları da, Nobel ödüllü iktisatçılar da dahil, ilaç devi şirketlerin açgözlülüğünün pandemiyi uzatacağını, bununla mücadele etmek gerektiğini yazmışlar. Ve Türkiye'de de pandemiyle geçen bir yıl içinde 86 bin kişiye yakın insanın milyoner olduğunu, zengin olduğunu da ortaya koyan araştırmalar var. Bir de dünyada büyük bir şiddet var. Son olarak onu da söyleyip bitirelim bugünkü özetimizi, ilk yarım saatimizi. İsrail'de polis müdahalesi sonunda aralarında 1 yaşında bir bebeğin de bulunduğu yüzlerce Filistinli dini vecibelerini ifa ederken yaralandılar, saldırı oldu. Bölge barut fıçısı gibi, bizzat resmi şeyler de söylüyorlar bunu, İsrail yetkililer de. Kolombiya'da zaten artık fıçının patladığı yerde polisten 1773 şiddet vakası olmuş. Orta Amerika'da 37 ölüm, 369 kayıp varmış. Sokağa çıkan insanlar kaybolmuş Kolombiya'da. Resmi şiddet de, Z kuşağı direnişi de devam ediyor diyor yazarlar. Ve son olarak da Afganistan'da düzinelerce kız okul saldırısında katledildi. Bu da orta çağa bir başka gönderme olsun.
68'e yükselmiş.
68'e yükselmiş. Anlatılır gibi değil. Şimdi ara.
Açık Gazete. Selim Badur'la Korona Günleri.
Günaydın Selim Badur, merhabalar.
Günaydın, günaydın efendim, günaydın Özdeş, Feryal.
Günaydın.
Herkese iyi haftalar. Bir hafta boyunca baktığımızda olgu sayılarına günlük 779.555 yeni COVID hastası saptandı dünyada ve her gün 12.828 kişi COVID nedeniyle yaşamını yitirdi. Şimdi siz biraz önce Açık Gazete'de Hindistan'da gerçek sayılardan çok uzakta açıklanan sayılar dediniz. Ben buna bir ilave ülke söyleyeyim. Sadece gelişmekte olan bir ülke değil, işte en gelişmiş ülke dediğimiz, hani bu da tartışılır tabii bu COVID dönemindeki durum nedeniyle. Bir matematik modelleme yapılmış Washington Üniversitesi Evrim Enstitüsü'nde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi açıklanan sayılara göre gerçek sayıların %57 daha fazla olduğunu ve ölenlerin sayısının bugün için Amerika'da 900 bin kişi olduğunu açıklamış Washington Üniversitesi. Bu önemli bir sayı. Gördüğümüz gibi hani sadece Hindistan değil, Batı ülkelerinde de bu tarz yanlış değerlendirmeler ortaya çıkıyor. Baktığımız zaman farklı ülkelerdeki bildirim sistemlerine, hani yakın ülkeler arasında aynı ülkede de zaman içinde olgu vaka tanımı değişiyor zaman içinde. O zaman siz işte 3 tane kriteri COVID diye tanımlarsanız ölen sayısı 10 oluyor, ama 8 tane kriteri hepsinin olması gerektiğini söylerseniz o zaman 10 kişi değil de işte 5 kişi bayağı yaşamını yitirmiş oluyor.
Evet, yani Amerika 900 binle başı çekerken Hindistan 650 binden fazla, Meksika, Brezilya ve Rusya'da da 600'er bin ölü hesaplanıyormuş. Aynı
Tabii bu ilginç şeyler. Endonezya'dan bir haber vereyim. Bilmiyorum, geçen hafta içinde kaçırmış olabilirim. Kuzey Sumatra'da havalimanı Kuala Lumpur, uluslararası havalimanında. Şimdi gelenlere işte burunlarından örnek alaraktan PCR testi yapılıyormuş havalimanında. Ancak bu örnek almak için kullanılan hani ucu pamuklu ekivyon dediğimiz çubuklar vardır. Bunlar Kimya Pharma isimli bir şirketin araçları. Bu şirket çalışanları kullanılan ekivyonları toplayıp yıkayıp tekrar paketleyip sokuyorlarmış. Bu nedenle 17 Aralık'ta başlanmış bu uygulama diyeyim isterseniz. Başka kelime bulamadım. Günde 50 ile 100 kişiye yapılan testten hesaplanarak yaklaşık 10 bin kişiye bu yoldan bir virüs bulaştırılmış olması söz konusuymuş. Cinayet nedeniyle yargılanacaklarmış, yani kasıtlı adam öldürme gibi. Ve tuhaf.
Çok ekolojik bir ülke anladım. Geri dönüştürme sistemleri gelişmiş.
Plastik kirlenmesine karşı davranıyor.
Herhalde.
İsveç'ten bir haber. İsveç'te ölenlerin %40'ı yaklaşık yaşlıların bakım evinde. Burada meydana gelmişti. Zaman içinde açıklandı işte neden bu bakım evlerindeki yoğun yaşanan olumsuzlukların nedeni neydi? İşte malzeme eksikliği, belirlenen kurallara bu kurumlardaki yöneticilerin uymaması, zamanında önlem alınmaması, Hastalar hastalandıkları zaman uzun süre doktor görememişler, doktor götürmemişler. Bütün bu olumsuzluklar işte çok fazla sayıda, neredeyse işte %40 neredeyse yarısı kadar bu ülkedeki ölenlerin yaşlı evlerindeki bakım gören kişiler olduğunu gösteriyor. Peki bu yaşlı bakım evlerini yöneten kuruluş kim? Attendo isimli bir kuruluş. Bunun da başkanı Martin Tivens. Hani ne bekliyorsunuz bu durum ortaya çıkınca? Martin, Bay Martin ceza alacak filan. Hayır, öyle olmamış. Kendisi devlet tarafından iyi çalışmaları nedeniyle 187 bin euroluk bir ödüle layık görülmüş.
Hayda.
Basının çok tepki görülünce ben almayacağım, tamam almıyorum bunu demiş ama böyle bir gariplik var. Bir de Özdeş her iki habere de şaşırdı ama şimdi evet, yine şaşırtacak bir haber. Açık Radyo çalışanları yöneticilerinden ve Açık Radyo dinleyicilerinden bu yaz aylarında tatilini Seyşel Adaları'nda geçirmek planlayanlar varsa onlara bir haber. Adanın %60'ı aşılanmış. Aşılanma nedeni nedir? Niye böyle yoğun bir aşılanıyor? Turizmi canlandırmak. Turizm,
tabii.
Tabii ki.
Ama birdenbire son günlerde aşılananların içine de dahil olmak üzere bu grupta inanılmaz olgu sayısında artış olmaya başlamış. Bunun üzerine okullar ve spor salonları 3 hafta tekrar kapatıldı Seyşel Adaları'nda. Barlar, lokantaların kapanış saati işte erkene çekildi. Bu yörede Hindistan ve Birleşik Arap Emirliği'nden sağlanan Sinopharm ve AstraZeneca aşısı kullanmışlardı. Sonuçta aşılananların %30'unda yeniden enfeksiyon ortaya çıktığı anlaşıldı. Bu nedenle evet,
çok ilginç yani. Biz yalnız maalesef bir ufak ekleme yapayım. Bizim çalışanlarımız, bütün programcılarımız falan hepsi yasaklı gidemiyorlar şeye, hiçbir yere bu yaz tatile. Seyşel Adaları'na öncelikle, çünkü imalat başlıyor. Açık Radyo'nun bu PCR şeylerinin, burun şeylerini imal
ediyor. Örnek aldık. Evet, ben de Özdeş'e maske işine girelim diyordum ama.
İşte belki beraber.
çok geciktik çok.
Geciktik değil mi? Peki. Finlandiya, Tayland ve Şili'den sonra Avustralya'da sınırlarında koku alarak olguları saptama, COVID-19 vakalarını saptama için köpekleri kullanmaya başlamışlar. İddiaya göre %95 duyarlı olan, nasıl eğitiliyor köpekler? COVID-19 hastalarının terlerini koklatarak böyle bir eğitim yapıyorlar. Ne kadar geçerli tartışılır. Ama Avustralya'dan bahsetmişken bu önemli bir bilgi diye düşünüyorum. Sınırlarını Sky News'e konuşan Ticaret Bakanı Dan Tehan açıkladı bu bilgiyi. Ondan alıyorum. Sınırlarını 2022 sonuna dek açmamayı kararlaştırdı Avustralya. Bu önemli bir bilgi. Evet, yani 2021 değil, 2022 sonuna kadar. Fransa'da da biliyorsunuz hafta sonu Belçika ve Fransa özellikle kafeleri, barları açtılar ve bu kutlandı. İşte insanlar ellerinde içkileri, biraları, şarapları neyse. Bunlarla videolar yaydılar ama Fransa'daki bilim kurulu yaz aylarında böyle giderse eğer dördüncü dalga olasılığının dikkate alınmasını ve biraz temkinli olmasını söyledi. Sadece Belçika'da ve Fransa'da bu kafe ve barların açılması değil, Yunanistan'da plajlarını açtı. Şimdiye dek kapalıydı. Yani bir iyimser bir hava esmeye başladı Avrupa ülkelerinde. İspanya'da da sağlıkla ile ilgili olarak alınan bazı kısıtlamalar kaldırıldı. Örneğin şehirler arası seyahatler yasaktı. İspanya'da açıldı. Aileler işte akrabalarını görmeye gidebilecekler. Ne zamandan beri? Ekim ayından beri şehirler arası seyahat yasakmış İspanya'da. Bu kadar uzun sürdüğünü bilmiyordum. Buna karşılık Afrika'da ne olduğuna bakalım. Yaklaşık 5 milyon kadar olgu var Afrika'da. Ve sayılar göreceli olarak düşük olması nedeniyle insanlar aşı gerçekten gerekli mi sorusunu soruyorlar. Yani Afrika'da aşılama oranlarının düşük gitmesinin nedeni sadece aşı tedarikinde sorun değil, aynı zamanda insanların inanmamasından. Bu aşılama başladığı zaman önce Demokratik Kongo Cumhuriyeti 1 milyondan fazla COVAX'tan aldığı AstraZeneca aşısını iade etti. Bunu Güney Afrika'da yaptı. Hani AstraZeneca aşısı bizim Afrika varyantlarına karşı korumuyor diye. Sonra aşılar kullanılamadığı için işte Güney Sudan'da 60 bin, Malawi'de de 16 bin kadar aşı imha edildi. Bu aşıların iadesi, imhası, kullanılmaması haberleri toplumda ayrı bir güvensizlik yaratmış ve dünyada uygulanan aşının sadece %1'i Afrika'ya uygulanıyor. Yani aynı zamanda hem tedarik hem de ikna yolları denenmeli. Tabii programın bu bölümünde de biraz bilimsel çalışmalardan bahsedeyim diyeceğim ama bakıyorum aşı kullanımı ile ilgili İngiltere'de uygulanan 28 milyon doz AstraZeneca aşısında toplam 242 bu pıhtılaşma sorunu ortaya çıkmış ve 49 kişi yaşamını yitirmiş. Bu nedenle ağırlaşmaların ya da bu sorunun özellikle gençlerde ortaya çıktığı saptandığı için AstraZeneca aşısı 40 yaş üzerine sadece kullanılsın kararı alındı. Ama Avrupa Birliği İngiltere dışında AstraZeneca ile yaz ayları için yapması gereken anlaşmayı yapmayacağını açıkladı. Buna karşılık Pfizer-BioNTech ile ilgili 1.8 milyar doz anlaşma yaptı. Dağıtım 2023 yılının sonuna dek ya da ortalarına dek sürecek. Şimdi çalışmalara baktığımız zaman en önemli bilgi bana kalırsa hafta sonu ya da geçen haftanın sonuna doğru Dünya Sağlık Örgütü'nün Sinopharm şirketi tarafından Çin'de üretilen aşıya onay vermesi, acil kullanım onayı verdi. Bu önemli bir bilgi. Hani biz de sürekli olarak Çin aşısının onayı yok, çalışması yok falan deniyordu. Bu bir yerde önemli bir gelişme bu Sinovac aşısı için. Ancak onayın sonu kısmında diyor ki bu onayı verdik ki özellikle yoksul ülkelerin COVAX'tan bu aşıdan da yararlanmasını sağlamayı hedefledik diyorlar. Yani sanki Bon Pour L'Orient gibi gelişmekte olan ülkelere bir aşı sokuluyor devreye. Ben raporu inceleme olanağı buldum. Dünya Sağlık Örgütü'nün kısaca SAGE ya da SAGE adı verilen Strategic Advisory Group of Experts'ten bu grup raporu yayınlamış. Şimdi bu Sinovac aşısıyla ilgili raporda 4 ülkede yapılan çalışmanın sonuçları bir rapor haline getirmeye çalışılmış. Türkiye, Şili, Endonezya ve Brezilya'daki çalışmalar. Fakat o kadar zor bir şey ki bunu anlamak mümkün değil. Aynı aşının klinik çalışmalarının yapıldığı 4 ülkede her şey farklı. Yani Türkiye, Brezilya'da aşılar 0 ve 14. gün yapılmış. Şile'de 0 ve 28. gün yapılmış. İşte Endonezya'dan çalışmaya katılan gönüllü sayısı 1620, Şili'de 10,5 milyon. Şimdi bütün bu duruma baktığınız zaman çalışmanın bir standartizasyonu falan olmamış ülkeler arasında. Onun için sonuçları toparlayıp bir bütün halinde sunmak da zor oluyor. İşte Brezilya testleri çok sık yapmış, daha çok sağlık çalışanlarını almış, katmış çalışmaya. Bu nedenle onların maruziyet olasılığı çok daha fazla temas olasılığı. Sonuçta %51 ile %84 arasında semptomatik hastalığa yani klinik olarak hastalık belirtileriyle seyreden COVID-19'a karşı koruma olduğu, etkinliğinin bu oranlarda seyrettiği gösterilmiş ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından onay verilmiş. Şimdi bir önemli nokta acaba bu toplumsal bağışıklık olacak ve işte ülkeler pandemiden kurtulunacak diye varsayılıyor. Talep bu, hedef bu. İyi de bu toplumsal bağışıklık olunca ülkeler hiç vaka görmeyecekler mi? Bu böyle değil. Örneğin Avustralya, Butan, Çin ve Yeni Zelanda'da ki bunlar sıfır tolerans yaklaşımındalar. Yani olguların sayısı sıfır olması lazım diyorlar. Bu gerçekçi bir yaklaşım mı? Artık ilerideki günlerde COVID-19'dan hiç kimse ölmeyecekler mi? Hayır diyor bilim insanları. Bu böyle bir şey yok. İşte gripten de, mevsimsel gripten de yılda 250 bin ile 500 bin kişi yaşamını yitiriyor. Özellikle risk gruplarından insanlar ama bu konuşulmuyor bile. İsrail'deki duruma baktığımız zaman en çok aşıyı yapan, en olumlu sonuçları alan, aşılamaya bağlı olarak önlemlerini de bir yandan sürdüren bir ülkede işte günde yine de 5 ile 10 kişi Covid'den yaşamını yitiriyor. Şu kadar insan da Covid'e yakalanıyor, yeni bulgu, ama bir kontrol altında bu Weizmann Enstitüsü'nün sonuçları. O nedenle böyle sıfır, ortadan kalkacak, sıfıra inecek falan demek beklenti bu olmamalı. Bunun altını çizmiş Weizmann Üniversitesi çalışmaları. Tabii karantinalarla ilgili ilginç konular, bunu atladım. Fransa şimdiye dek bir takım ülkelerden giriş yapanlara karantina uyguluyordu. Brezilya, Hindistan, Şili, Güney Afrika ve Arjantin'den. Bu ülke paketine, ülkeler grubuna yeni bir grup ekledi. Sri Lanka, Pakistan, Bangladeş, Nepal, Birleşik Arap Emirliği, Katar ve Türkiye. Buralardan gelen insanların işte PCR testi yapıp 10 gün en az 36 saat öncesinden bir PCR testi sonucunu göstermeleri lazım. Ve daha sonra da kendi paralarını ödeyerek parasını ödeyip otelde kalacaklar. Böyle bir karantinada kalacaklar.
Bu tabii Türkiye açısından ve bu ülkeler açısından ciddi bir turizm geliri kaybına da yol açabilir diye bir endişe de var herhalde, değil mi?
Tabii, yani bir Fransız kalkıp ben gideyim de Çeşme'de, Antalya'da tatil yapayım dese, geri döndüğü zaman adam işim yok, yani ben niye 10 gün karantinada kalayım, başka ülkeye giderim, Yunanistan'a giderim diyecekti falan yani. Onun için böyle durumlarda hani biraz daha uyanık olayım da turizm sektöründe çalışanları aşılayıp bunu da Avrupa'ya söyleyeyim, böylece turist gelsin, bu kadar basit olmuyor bu işler yani, neyse. Evet. Sevgili Osman Elbek ve Kayhan Pala'ya bırakayım Türkiye haberlerini. Şimdi bu ülkelerin tabii çok sık konuşulan bir konu. Buna ayrı bir program yapmamız lazım. Eğer fazla çok çarpıcı bir gelişme olmazsa belki önümüzdeki hafta bu patent konusunu ve patent onayını falan konuşmamız lazım.
Evet, son derece önemli bir şey. Son olarak ben de bir şey izninizle ilave edeyim. Uzun süreden beri başarılı girişimlerini takip etmekte olduğumuz Papa Francesco da Covid aşılarının patentlerinin kaldırılmasını ileri sürmüş, gerektiğini bir video mesajıyla. Çok önemli bence.
Evet, evet. Şimdi bu, ben kendi ülke vatandaşlarımı aşılarım, örneğin İsrail'i alalım ya da Bahreyn'i alalım. Ben yurttaşlarımı aşılarım, böylece kendimi korurum, işte sınırlarda da çok ciddi bir denetim yaparım, kısıtlarımı kontrol ederim falan. Bu böyle olmuyor çünkü özellikle farklı ülkelerde varyantların ortaya çıkması sonucunda dönüp dolaşıp siz aşılamayı iyi yapsanız da sizi de vurabiliyor bu enfeksiyon. Yani sadece ben iyi aşılama yapıyorum, böylece korunuyorum, bu pek gerçekçi değil. Bu pandemi sırasında pek yürümüyor. Bakın şu son bir hafta içinde Hindistan'daki varyanttan bahsediliyordu. İşte iki farklı mutasyon grubunun kendi bünyesinde barındıran ve daha hızlı bulaşan varyant. Üstelik de aşı da bu varyanta etkili mi değil mi, bu da araştırılmakta. Ama biz bu haberi tartışırken Güney Hindistan'da bir ikinci varyant çıktı, Hint varyantı. Hadi tamam o oldu olmadı derken birdenbire Fransa'dan. Üstelik de Henri Mondor hastanesinden çıktığı için Henri Mondor varyantı denmiş. Fransa'dan yeni bir varyant çıktı. Bir de son haberde, bu da Emerging Infection Disease dergisinde Mayıs'ın ilk haftasının sonunda yayınlanmış. Hong Kong'da. Hong Kong'da da yeni bir varyant saptandı. Yani bu varyant hikayesi, ortada dolaşımda çok fazla virüs varken bunun sonu pek gelecek gibi görünmüyor. Çünkü sekanslama, yani dizi analizleriyle ilgili bir varyasyon, bir mutasyon var mı incelemeleri yoğun bir şekilde sürüyor. Bugüne dek 172 ülkede 1.2 milyon kadar koronavirüsün genomu sekanslandı. Yani dizi analizleri yapıldı, genetik şifreleri çözüldü. Bu çok büyük bir rakam. Önemli bir rakam. Bu arada Türkiye'den yayın oluyor olmuyor mu derken Nurdan Göktürk, Köktürk isimli bir Türkiye'deki nereden? Ankara Gazi Üniversitesi'nden göğüs hastalıkları hocası. Yanında yaklaşık 25 kadar farklı üniversitelerdeki göğüs hastalıkları öğretim üyeleri, içlerinde sevgili Abdullah Sayın elinde oldu. Çok sayıda hocanın Türkiye'deki COVID-19 hastalarındaki ölüm nedenlerine ait bir yazıları çıktı respiratör medisinde. Oldukça önemli ve çok kapsamlı, çok da iyi incelenmiş istatistikleri ve kurgusu çok güzel bir makale. Bunu da belirtmekte yarar var. Benzer bir makalede Science dergisinde yayınlandı. Şili'den ilk isim Gonzalo Mena. Gonzalo Mena ve arkadaşları Science dergisindeki bu çalışmalarında Şili'deki hastalanan ve yaşamını yitiren Şilili insanların, Şili yurttaşlarının demografik özelliklerini çıkartmışlar. Nasıl oluyor da daha yoksullar daha fazla ölüyor ve daha fazla hastalanıyor? Bu tabloyu çok çarpıcı bir şekilde Science dergisinde yayınlamışlar. Önemli bir makale.
Çok önemli tabii, evet. Yani bu bilimsel olarak ortaya konması bayağı bir çığır açıcı bir araştırma diyebiliriz bunu.
Evet, yani evet. Hep söylenen bir şey ama dediğiniz gibi bunun bilimsel kanıtlanması.
Evet, önemli olan o.
Şimdi PNAS dergisinde uzun süre işte insanlar iyileşiyorlar ve hastaneden taburcu oluyorlar ama bakıyorsunuz bir şekilde kontrol ettikleri zaman PCR testleri pozitif çıkıyor. Böyle bir grup hasta var. Ya bunlarda ne var? Yani bunlarda klinik belirti yok, iyileştiler, tedavi gördüler, taburcu oluyorlar ama bir süre sonra PCR'ları pozitif çıkıyor diye. PNAS dergisinde, bu Proceeding önemli bir dergi, Liguo Zhang ve arkadaşları uzun süre PCR'ı pozitif olan ama virüsü de yaymayan, yani virüs bulamıyorsunuz ama PCR testi pozitif çıkıyor. Ne var bunda? Niye böyle çıkıyor diye bakmışlar ki SARS-CoV-2'nin nükleik asidi genomunun bir bölgesinin insan DNA'sına entegre olduğunu. Bu nedenle bunlar yeni virüs partikülleri sentezini sağlamasalar bile testlerin uzun süre bu kişilerde pozitif çıkacağını gösterdiler. Bu testlerin yorumlanması açısından önemli bir bilgi. Bunun bir kenarda durması lazım, unutmamak lazım. Katar'dan bir çalışma var. New England Journal of Medicine'de yayınlandı. İlk isim Abu Raddat ve arkadaşları. mRNA aşısının varyantlara etkisini net olarak gösterdiler. İncelemeye aldıkları olguların daha çok bu ülkede varyantların bulunduğu bir süreyi kapsaması açısından önemli. Çünkü benim aşım varyantları da etkili diyorsunuz, çalışmaya bakıyorsunuz, çalışmanın yapıldığı sürede varyant yok o ülkede falan, böyle gariplikler de oluyor. Ama bu ülkedeki olguların %50'si Güney Afrika, %44,5'u İngiliz varyantı ve bunlara karşı aşı etkinliği %72 ve %87 bulunmuş. Japonya ilginç çünkü biliyorsunuz 11 hafta kaldı olimpiyatlara. Ve ülke gelişmiş ülkeler arasında en az aşı kullanan, en az aşı yapan ülke. 36 milyon yaşlıyı Temmuz sonuna dek aşılayacağız diyorlar ki şimdiye kadar 621 bin olgu ve 10.600 kadar da yaşamını yitiren kişi var Japonya'da. Bu nedenle çok eleştiriliyor hükümet. Ne yapacağını da bilemiyorlar. Kısıtlamalar 3 hafta uzatıldı. Bir haftada da yeni 5300 olgu. Şimdi bu yeni olgu sayılarına baktığınız zaman konu ilginç. Bir toplantı nedeniyle Singapur'daki bir meslektaşımla konuşma olanağı buldum Cuma günü. Orada çalışan bir Fransız virolog. Singapur'da dışarıya çıkamıyorum. Tekrardan kısıtlamalar geldi. Ne oldu? Yeniden bir alev var. Evet. Singapur'da 5 tane yeni vaka saptanmış. Ölü falan hiç yok. 5 vaka saptandığı için tekrar kapanmaya gidilmiş Singapur'da. Şimdi garip bir şey yani. Japonya bu işi 5000 küsur olguyla yapıyor. Singapur 5 tane yeni olgu saptandığı için bu böyle iyi gitmiyor durum deyip tekrar kapanmaya gitmişler.
Yeni Zelanda'da da böyle olmuştu.
Yanlış, evet, evet. Değil mi? Yani,
vakayla. Ama bunlar olimpik ruha aykırı bence.
Bence de evet, değil mi? Olimpiyatların ruhuna spor.
Türkiye'de Şampiyonlar Ligi maçı oynanacak biliyorsunuz. 25 bin evet. Taraftar alınacakmış maça eğer İstanbul'da yapılırsa.
Ama görüşmeler devam ediyormuş İngiltere'ye alınması için. Neyse konuşuruz onu.
Evet, son bir çalışmayı bitireyim. Andrea Mades ve arkadaşlarının önemli bir çalışma. mRNA aşısı yaptıktan sonra ağız boşluğu ve üst solunum yollarında immunoglobulin G yani antikorları saptamışlar. Bu ne demek? Biz şimdiye kadar klasik olarak bu aşı sizi hastalıktan korur ama virüsü aşılansanız bile virüsü alıp etrafa yayabilirsiniz diyorduk. Eğer bu çalışma pratiğe de yansırsa bu çalışmanın bulguları, o zaman sizin işte burnunuzda ve üst solunum yollarınızda da antikorlar varsa siz yaymazsınız da. Yaymaktan da, yaymanız da engellenmiş olur. Bu önemli bir bulgu. Tabii üzerinde durulması lazım. İyimser bir durum. Patentler konusunu artık haftaya bırakalım. Önemli bir konu dediğiniz gibi ve ben şahsen bu patent konusundan Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere her ne kadar başkanları bu açıklamayı yapsa da vazgeçeceklerini hiç zannetmiyorum. Amerika'nın varlık nedenini inkar gibi bir şey olur herhalde. Yani bir ticari kuruluşun karından vazgeçmesine Amerika hükümetinin ön ayak olması, bu bana pek inandırıcı gelmiyor. Umarım ben yanılırım. Çok da sevinirim yanılırsam ama ne yazık ki bu konuda biraz karamsar düşünüyorum deyip böyle çok şahsi fikrimi de belirtmiş oldum açık radyo mikrofonlarından ama bu konuyu konuşalım. Yani burada bir sürü oyun var gibi geliyor. Evet,
çok önemli bir, en önemli konularından biri dünyanın.
Yani, çünkü Dünya Ticaret Örgütü'nün bu kararı alması gerekiyor ama Dünya Ticaret Örgütü'nün yasalarına göre bir tek ülke itiraz ederse bu öneriye kabul edilmiyor. Yani burada Amerika ben başı çekiyorum çok da güzel patent kaldırırız dese de bir ülke kalkıp örneğin Almanya ya da İsviçre yok kabul etmedim derlerse eğer etmezler.
Almanya dedi zaten.
Almanya dedi tabii yani uzatmayayım Ali Bey kızmasın bana ama biliyorsunuz bu patent işleri pek öyle kolay kolay halledilebilecek şeyler değil. Bunun AIDS'de ve antiretroviral ilaçlarda bir geçmişi vardı ama uzatmayayım bunu önümüzdeki pazartesi konuşalım.
Peki çok teşekkür ederim.
Teşekkür ederim. İyi haftalar, iyi yayınlar.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Selim Badur'la Korona Günleri.
Açık Gazete.
Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
Günaydın Ali Bey, merhabalar.
Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş.
Günaydın.
Merhaba Feryal. Nasılsınız?
Evet, iyiyiz vallahi, gayet iyi, eğlenerek seyrediyoruz dünyayı ve Türkiye'yi. Bu aşk, heyecan, macera 32 kısım tekmini birden yeni videolarda yayınlanmış. Yeni gangster videoları da. İsterseniz ortaya karışık yapmaya devam edelim ekonomi politikte.
Olur. Ya izlenme rekorları kırıyor. Yani son yıllarda ben son rakamları bilmiyorum ama Baba serisi 3 film olmuş sanıyorum. Bu onu geçecek yani. Öyle anlaşılıyor. Herkes Peker istiyor. Ama oldukça da başarılı bir iletişim kurmuş durumda. Yani bu oyuncu Kaynarca arkadaşıymış sanıyorum oyunların dizilerinde Peker onun bayağı bir esin kaynağı olduğu belli. Şimdi bu meseleye bakarken bazı şeyleri gözden kaçırmayalım diyorum ben. Yani 1990'larda yani şöyle bir şeye bakalım, derin meselelerin, derin devlet ile ilgili hikayelerin biz 70'lerin sonunda kontrgerillayı farkına vardık. 26 sene, 27 sene sonra. 90'larda da işte siyaset, mafya, devlet üçgeni gizli uyuşturucu faaliyetlerinin içe geçmişliği susurluk dosyası oldu. Bugün bu mevzulara bakarken Türkiye'deki değişen rejime ilişkilendirerek bakmak lazım. Dolayısıyla görünmeyenlere de bu arada görmekte fayda var. Herkes pür dikkat Sedat Peker izliyor. Ama unutmayalım, yani Peker'in ilgi çeken konuşması yanı sıra işte Çakıcı'nın da kısa bir süre önce serbest bırakılan, özel afla artık serbest bırakılan Çakıcı'nın Erdoğan ve Bahçeli içinde neler söylediğini unutmayalım. Ona özel bir düzenleme yapıldı ve sonra işte eski mafya ve derin devlet liderleri fotoğraf verildi. Derin devletin aslında bana göre eskisi de yenisi de iktidarda. Aralarında bunların kavga olabilir ama öze dokunan bir şey var mı, ona bakmak gerekiyor. Biz daha çok kapışmalar gördük yani Susurluk'ta filan. İşte 1987 yıllarındaki MİT raporlarında iki istihbaratçı, iki Ağar ve Eymur'un kapışmasına tanık olduk. Dolayısıyla öze ilişkin maalesef meclis de o zaman çok uğraşmaya çalıştı, uğraşıldı, kamuoyu, medya. Ama özle ilişkin bir aydınlanma diğer Soğuk Savaş dönemindeki batılı ülkelerin kontur gerilla ve derin devlet ve uyuşturucu faaliyetlerine ilişkin mesafe önemli ölçüde alınmasına karşın ileri demokrasilerde Türkiye'de öze ilişkin girilemedi. Çok veciz bir cümleyle Süleyman Demirel'e sormuştuk. Derin devlet nedir sizce diye. Asker demişti, MGK demişti. Şimdi peki bugün derin devlet hangi yapılar oluşturuyor? Deriniyle sıyıyla iç içe geçmiş mi durumda? Derin devletin en önemli unsurlarından biri 1970'ler, 80'ler, 90'lar ismi geçenlerde vefat etti Necdet Yürü. Necdet Yürü çok önemli bir isimdi. Yani 1980'li yılların sonundaki MİT raporlarında ismi geçmiş. Birinci Ordu Sıkı Yönetim Komutanlığı yaptı. MGK Genel Sekreterliği yaptı darbede. Bir anlamda Milli Güvenlik Konseyi'nin beyni konumundaki isimlerden Haydar Saltık'la birlikte önemli bir isimdi ve ebediyete geçti. Vefat etti sırlarıyla. Geçenlerde dikkatimi çekmişti. Uzun süreden sonra Mehmet Eymur bir YouTube kanalında gözüktü. Yeni bir şey söylemedi. Sadece şunu söyledi. Devlet için iş yaparken bazı arkadaşlar kendilerine çalıştılar dedi. Ağara dedi. Bulaştığı işler konusunda dedi. Hiram Bey'le uyardık dedi o kanalda ve yanlış oldusun dedi. Şimdi bu 19
buymuş değil mi sorun? Kendi çıkarlarına çalışmaları.
Duyamadım Ömer Bey.
Evet. Yok ben söyledim.
Özdeş sordu.
Kendi çıkarlarını, çalışmalarını sadece sorun etmişler değil mi? Diğer ilişki, devlet adına yaptıklarında o kadar sorun değil
galiba. O konu her zaman şeydir. Yani şimdi bu 20 yıllık yaklaşan iktidar döneminde de eski mafya ne oldu, yenilendi mi, eski derin devlet mi, yeni derin devlet mi var mı, bunlara bakmak lazım. Mesela eski Türkiye'de Suriye milisleri yoktu. Özel ordu yoktu. Tanrı verdi girişimleri, özel orduları yoktu. Paramiliter İslami gruplar yoktu. Cami gençlik kolları yoktu. Osmanlı ocakları vesaire, bunun gibi çok sayıda paramiliter oluşum var. Dolayısıyla eski derin devlet askeriyle siviliyle otoriter bir sekülerliğin bekçisiydi örneğin. Artık otoriter bir rejim bulunuyor ama rejim devlet otoriterleşirken devlet sekülerlikten uzaklaştı. Dolayısıyla de seküler dönemin bir derin şeyi var. Yani dolayısıyla bu meselede tarih boyunca Türkiye'nin ta Ermeni, geçen haftalarda konuştuk, Ermeni ve Rum tehciri ve onların Kırım'a uğratılmasında mahkum taburları kullanılmıştı. Bu mahkum taburları 1970'li yıllarda da kullanıldı. İçeride olması gerekenler dışarıda, hem yurt içinde hem yurt dışında kullanıldı. Ve bunların 90'lardaki ilk işte Susurluk kazasıyla ortaya çıkan bir tablo var. Ama yani 90'lar Türkiye'sinde değiliz. Bu mevzuları çözümlerken 90'ların derin ilişkilerindeki de bakarak meseleyi çözemeyiz. Dolayısıyla derinlik, dünkü derinlik, bugünkü derinlik fark. Eski derinlikte bir tek şey var. Ağar'la Erdoğan'ın İstanbul'da yolları kesişmişti. Biri belediye başkanıydı, diğeri emniyet müdürüydü. Ağar'la Akşener ilişkisi ağabeylik düzeyindeydi. Akşener o dönemde Ağar'a Susurluk patladığında biliyorsunuz istifalar oldu. Ağar istifa etti. Akşener İçişleri Bakanı oldu. Dolayısıyla eski ilişkileri bugüne %100 taşımak pek mantıklı gelmiyor. Tabii bugünün düzeyinde, durumunda, devlet yapısında, rejim yapısındaki değişiklikleri hesap ederek derin mevzulara bakmak lazım. Burada ben bir soru yani soracağım ve fazla da uzatmayacağım o şeyi. Devletlerin gündemine ne zaman uyuşturucu, mafya ağırlıklı olarak giriyor? Bu sorunun cevabı çok önemli. Yani döviz kıtlığı çeken ülkeler, ambargolara muhatap olan ülkeler bu sorunu aşmak için bir takım çareler arıyorlar. Dünya pratikleri en azından son 60-70 yıllık dünya savaşından bu yana baktığımızda bize belli ipuçları veriyor. Ülkelerin ekonomik sıkıntılar içerisinde olması, kıt olan şeyin döviz olması, ambargo yemeleri bu sorunu aşmak için bir takım çareler aradıklarını biliyoruz ve o çareler o ülkelerin başlarına çok şey açıyor. Bu gelişmiş ülkeler de açıkçası pis işlerini bu kanaldan yaptılar ve unutmayalım işte İran'daki kontralardan Nikaragua'daki uyuşturucu parasının İran gate meselesini unutmayalım. Sadece dövizi kıt olan ülkeler değil, parası rezerv paralı olan ülkeler de bu işlere belli nedenlerle başvuruyor. Dolayısıyla bu mevzulara bakarken topyekün ekonomi politik süreçlerini döviz rezervleriyle kıvranan ülkelerin ve orta düzey de bir ülkenin ortanın altlarına düşen bir ülke olmasının eksi 60 milyar dolarlara varan döviz açıkları olan ülkelerin ile birlikte ele almak lazım bu mevzuları. Düşünün yani son dönemlerde her şey sabun köpüğü gibi hemen büyük bir pozisyon alınabileceğini düşünler. İşte amiraller bildiri yayınlıyor. 3-4 gün sonra bitiyor. Ermeni soykırımı kabulü oluyor. Bitiyor. İşte Halkbank davası ve Kuzey Irak'a yine bir harekat. FETÖ harekatları. Anayasa işte MHP anayasa taslağı hazırlıyor. Mafya kapışması gündeme geliyor. Ama bir türlü mevzular hallolmuyor. Mucizeler işte. Final maçı Türkiye'de olacak. 100 milyon dolarlık tanıtım. Pandemi bize yaradı dedi geçenlerde birisi. Dolayısıyla bu derin mevzulara bakarken işin magazinsel boyutundan sıyrılmak lazım. Ve Türkiye'nin içinde bulunduğu iktisadi pozisyonunu bugün mesela bir hemen biraz önce bulabilirsem bir haber okudum. Ha Panama'dan gelen bir gemide Mersin Limanı adres muz kutuları içinde kokain ele geçiyor. Geçtiğimiz günlerde çok fazla kokain, uyuşturucu yani rakamlar milyar dolarlarla ölçülebilecek yeni yakalamalar işte vesaireler gündeme geldi. Dolayısıyla bu derin mevzuları Türkiye'nin 10-16-17 işte 19 yıl içerisinde ki değişimlerden sarfı nazar ederek bakmamak lazım. Ve içinde bulunduğu ekonomi politik sürecinde içselleştirerek bakmakta fayda var. Siz işte anayasa anayasa değişikliklerini gündeme getiren yeni anayasa tartışmalarıyla bir şekilde oyalamaya çalışıyorsunuz ki içinde Anayasa Mahkemesi yok. Dolayısıyla bu durumu iç ve dışta Türkiye'nin aylardır, yıllardır Türkiye'nin içinde bulunduğu dış politik süreçlerindeki çıkmazlarını, iç politikadaki çıkmazlarını, bölgesel çıkmazlarını ve iktisat hayatındaki çıkmazları gündeme getiriyoruz. İşte faiz de düşmüyor, kur da gerilemiyor. Bir geri atma sürecine de girdik. Yani ne yapıyoruz? İşte Rusya ile Amerika arasında sıkışmış bir Türkiye var. Erdoğan turist meclisi görüşüyor Merkel ile Putin'le. Yani içimiz dışımız turist gelsin aşkıyla yanıyor. Şimdi içimizde bir Rusya var artık. İçimizdeki Rusya ABD'den daha mı güçsüz? Bunu da altını çizmek istiyorum. Çok böyle güçsüz bir duruma düştüğümüzde bu durumlar, bu iç, arada derede kalmışlıklar çözemiyorsunuz. İşte geri adım attığınız alanlar, ileri adım attığınız alanlardı. Mısır, Libya, işte Arabistan, Körfez ülkeleri, şimdi Suriye ile de ilişkiler geliştirmeye çalışılıyor. Türkiye bu şu sırada ilginç bir şey olmuş. Ben onu kaçırmışım, belki siz yakaladınız. Mısır'la ilişkiler geliştirilmeye çalışıyor ya, adım attı Türkiye gitti. Evet. Mesela NATO'da Mısır'a yönelik vetosunu kaldırmış Türkiye. Dolayısıyla böyle bir çekilme şeyindeyiz. Yakında Suriye'ye girdiğimiz bölgelerden de çıkmaya başlayabilir miyiz? Bunlar zaten belli alanlarda Rusya ile çatışma bölgelerinde neydi, karakollar falan kalkıyor, gidiyor. Onlar rejimin ya da Rusya denetimine giriyor. Şimdi bir fiyasko yaşanıyor. Bir ana müteahhit, bölgede ana müteahhit olmaya soyunan bir iktidar. Taşeron bile olamıyorsunuz. Eksi döviz rezervlerinizde. Dolayısıyla büyük devletlerin etki alanı da sıkışmış kalmıştık söz konusu. Yani ne olacak? Otokratik bir devlet de kurdunuz bu sürede. Ama borçla kurdunuz otokratik devletinizde. Sürekli dış politikada yenilgi kaybediyorsunuz. Büyük bir sıkışmışlık içerisindesiniz. Şimdi mevzu geliyor. Haziran. Haziran'da görüşmeler olacak. İşte bu arada bir Halkbank davası beklentisi var. Onda da 3 Mayıs'ta karar açıklamadı üst mahkeme. Dolayısıyla alt mahkemede normal devam eden süreç başlayamadı. Ama bu arada işte en önemli sanıklardan cezasını çekmiş Hakan Atilla'ya bir yasak konuldu. Ticari yasak. Yani önemli gözükmese de elim sende diyor bu konuda Amerika Birleşik Devletleri yargısı. Şimdi 3 Mayıs'ta G7 Dışişleri Bakanları toplantısı yapıldı. İşte bir ay sonra 11-13 Haziran'da G7'nin başkanları İngiltere'de toplanacak bildiğim kadarıyla. Bunun akabinde de 14 Haziran'da Brüksel'de NATO Başkanlar Zirvesi. Biden ve Erdoğan burada görüşecek. Yani Haziran görüşmesi bu tür benim bildiğim, Ömer Bey daha iyi bilir ama yani bu zirvelere kalmadan aslında daha alt düzeyde mevzuların çözülebilirliği, çözüleceği işaretleri tarafların görüşmesiyle ilerler. Sonuçlar buralarda açıklanır. Gördüğüm kadarıyla bir ay var ama F-35, işte S-400 yok. Halk Bankası ülkenin tepesinde çan, halk çanı devam ediyor, Halk Bankası çanı. Bu tür mevzular ve ilişkin bir ilerleme kaybedilse gün yüzüne çıkar. Ama işte bir tenakuz olunan alanlarda işte bazı geri adımlar söz konusu. Tabii burada Haziran endekslenme, bazı iktidar ortaklarının da rahatsızlıklarını, yani bu geri dönüşler, ricatlar iktidarda kalmayı ne kadar sürdürebilir? Yanıtlanması gereken sorulardan bir tanesi de bu. Ama yani bütün bu olan biten içerisinde yani yıllar boyunca süreçleri takip eden bir kişi olarak kavgalar içeride, iktidar içerisinde ve iktidarın sürdürülebilmesi meselesinde benim gördüğüm pastanın küçülmesidir. Pasta küçülünce iktidarla destekleyenler arasında, iktidara destek verenler arasında kavga çıkar. Yani mama azalınca, kalmayınca Brutus'lar da çıkar. AKP de kuruluşundan itibaren bir büyük pasta partisi olarak iktidarda kaldı. Yani iktisadi konjonktür pastayı büyüttüğünde AKP, büyütme sürecinde iktidar oldu. Ve Cumhuriyet tarihinin en büyük dış kaynak girişine, yani Mahfiye İlmez'in yaptığı bir analize göre 23-2003'te 11 milyar dolar, 22 katı yabancı kaynak girişi oldu 2003 ile günümüz arasında. Dolayısıyla bu büyük pasta, pasta büyükken tarafları yani idare etmek, yönetmek, ülkeyi yönetmek kolay. Kaynak azalınca benim bildiğim topografyada, menfaat topografyası da bozuluyor. Bu her kesimi ilgilendiren bir bozulmaya yol açıyor. Havuz dolguyor. Çünkü havuz devri daim şeyiyle değildi. İşte havuzu daha önce açıkladık. Aşağı doğru küçülen havuzlar var. Şimdi yakında bir borç doğasına çıkarsak şaşmıyorum. Yani eksilerde rezervlerimiz dolaşıyorsa hem kuraklık var, yağmur doğasını çıkarlar kuraklık döneminde, bir de döviz doğasına, borç doğasına çıkacak. Yani o kadar kötü durumdasınız. Dolayısıyla bu ne getiriyor? Yönetememeyi getiriyor, kavgayı getiriyor ve çaresizlik sendromunu yükseltiyor. Bu tabii ki sertliği ve şiddeti artırıyor. Yani düşünün, enflasyon çalışması yapan grubun ifadesi alınıyor. Yani arka arkaya artık belediyelerdeki çalışanların sicilini bile Erdoğan verebilecek. Yani gittikçe işte bir final maçından medet umuyorsunuz. Onun da olup olmayacağı belli değil. Yani aşama aşama biz 2000 Gezi'den bu yana, Roboski'den bu yana sertlik rejimine, antidemokratik süreçlere dahil olduk. Sonunda bir otoriter, kendinden menkul bir otoriter rejime girdik. Ve bu rejimle de 2018'den itibaren özellikle tam teşekküllü olarak girdik. Şimdi bu bir süre bir salgın geldi. Yani bir salgından önce de ciddi bir iktisadi kriz içinde kıvranıyordu Türkiye. Dolayısıyla şimdi yani mafya kapışması da bir aslında çok saplanmamak lazım. Sonrasına bakmak lazım ve yani tümüyle devletin deriniyle, derin olmayan kısmıyla birlikte ele almak ve geçen 19 yıl içerisinde köprülerin altından çok sular geçtiğini ama eski unsurların hesaba katılarak ama yenileri gözden kaçırmayarak bakmak lazım. Özellikle özel ordular meselesini ve paramiliter güçler meselesini ve evet, Türkiye'deki silah, sivil insanlardaki bulunan silahları. Şimdi el cümle.
Evet, ben de bir iki ilave.
Ali Bey, pardon.
Ha, ben de bir iki ilavede bulunayım izninizle. Yani bu sözünü ettiğiniz şey tabii dünya çapında bir olay. Yalnız Türkiye'de değil, bu videoları seyredilen mafya unsurları işte Meksika'da, Kolombiya'da büyük katliamlar olmaya başladı. Brezilya'da son favelalara yapılan görülmemiş baskın ve şiddet. Panama'dan biraz önce bahsettiniz. Bütün dünyada da ve kokainle bağlantılı işte üçüncü videoda yayınlanmış Sedat Peker'den Baba dizisinde ve çok şiddet uygulamaları var, anlatılıyor ve göndermeler var kitaplara da. Mesela son videoda çeşitli kitaplarla mesaj veren Peker'in bu son videoda Babanın Dönüşü isimli kitabı yer almış. Corleone'ler isimli mafya ailesinin Soğuk Savaş dönemindeki hikayesini anlatıyor filan. Şimdi bir de şeyden bahsetmek lazım. Yani Türkiye Cumhuriyeti bir mafya devleti midir diye soran Tuğçe Tatari'nin T24'teki yazısı. Yani Türkiye bir mafya devleti midir ki mensupları hakkında suç işlediği veya suça karıştığı iddiası varken yargılamadan sessizce tıpkı mafya düzenindeki gibi konular kapanmaktadır diyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi bunlar gelip geçici be. Reza Zarrab'dan girin, Zindaşti'den çıkın, kripto para vurguncusundan tutun, Sedat Peker'den bırakın diye başlayıp sonuçta da şöyle bitiriyor yazısını Tatari. İnsan ister istemez Tansu Çiller'i hatırlıyor. Evet, kumarhaneler üzerinden yürüyen karanlık savaşı, mafyanın devlete sızışını, derin devlet adına JITEM adı altında uygulananları ve yani sonuçta da özel televizyonların canlı yayınlarında yaşanırdı mafya hesaplaşmaları. Öyle bir yıkıntı yaşattı ki o dönem ülkeye enkazı hala kaldırılamadı diyor. Sizin de söylediğiniz gibi 19 yıllık bu iktidar da o enkazın tekrarlanmayacağı, sözüm ona aydınlık sözü verildiği için kurulmuştu. Yani bu ülkeyi mafya ile işbirliği yaparak yönetmeye çalışmanın sonu en iyi ihtimalle delilik mertebesi, parantez içinde özerçiller, ya da yaşam boyu sırtlanılmak zorunda kalınacak bir başarısızlık ve ihanet öyküsünden, parantez içinde Tansu Çiller, başka ne olabilir ki demiş. Hakkı Özdal da Duvar, gazete Duvar'daki yazısında 1987 ve 1997'deki gibi yine bir kavganın başına değil sonuna tanık oluyoruz belli ki. Rejim damarlarında kan yerine dolaşan bu irin aktığı için ölmüyor, ölmekte olduğu için bu kirli nehir akıyor diye bir paralel bir yorum geliştirmiş.
Ümit yani, Kıvanç'ın da gazete Duvar'da bu konuyla ilgili güzel bir yazısı vardı. O da şeyi hatırlatıyor. 2004 yılındaki telefon görüşmelerini, bu Ergenekon davasında ortaya dökülen böyle aslında siyasi partiler, o dönemin isimleri, Korkut Ekenler vesaire, hepsinin aslında bir siyasi parti kurma girişimi dahi olduğundan söz ediyor bu Sedat Peker oradaki telefon görüşmelerinde.
Evet, böyle bir ortam
var. Tarihimiz yani, böyle yani ama iki üç konuyu vurgulamaya çalıştım. Birincisi, içinde bulunan iktisadi konjonktürü hesaba katmak lazım, kıtlıkları. İkincisi de iktidarda olan gücün siyasal geçmişi ve siyasal duruşu, özellikle de seküler bir devlet anlayışına sahip olmasını ve buna uygun bir yapılanmanın söz konusu olduğunu. Şimdi bütün bunlar, yani dediğim gibi, pastanın küçüldüğü dönemlerde artar. Dolayısıyla mesele durum vahim yani. Bunun arkasına iyi bakmak lazım. Yoksa dizi ilgi çekiyor. Bir de ayrıca şunu da söylemek lazım. Türkiye tarihi boyunca mesela, yani 60'larda bir olay vardır. Onu, yani o kadar çok şey var ki, bir MHP senatörünün yakalanması, Ömer Madra hatırlayabilir. Ben de şeydim, bir MHP senatörü Fransa'da sanıyorum, çok ciddi miktarda bir uyuşturucuyla yakalandı. Ve kapatıldı o Kudret Bayhan mı? Neydi, unuttum ya.
Evet, bir isim, Kudret Bayhan'dı galiba. Evet, evet.
Bizim devletle bu işleri yürütenler arasında bir de silah meselesi vardır. 1970'li yıllarda İçerideki ilk savaşın silahlarını tayin eden güçler, ki daha sonra bunlar da belli ölçülerde ortaya çıkmaya çalıştı. Silah ve uyuşturucu ve devlet ilişkisi önemli. Ama buradaki kabuğun farklılıklarına dikkat çekmekte fayda var. Ve içinde bulunduğumuz iktisadi konjonktürün neler de yaptırabileceği konusunda dikkatli olmakta fayda var. Başka bunlara giremedik.
Yok, girmeye de bence bu o kadar ürküntü verici ve
ya bu ülkede vahim şu anki daha fazla Mehmet Ağar şey... Erzurum valisiyken Bahçeli Evler katliamının en önemli isimlerinden yani birinin düğününde halay çektiler. Bu fotoğrafları ne çabuk unuttuk.
Sorun da bu, bellek sorunu da galiba zaten. Ama İçişleri Bakanı sizinle aynı fikirde değil. Bunlar geçecek, kolaylıkla halledilecek işler diye açıklamalar yapıyor.
Mafyayı çökertiyoruz diye
açıklamalar. Mafyayı çökertiyoruz diye rakamlar da vermiş. Onun için merak etmeyin Ali Bey.
Zindaşti ne oldu diye
sormak hikayelerini...
lazım. Zindaşti'ydi değil mi?
Evet, Zindaşti.
Neyse.
Onları başka zaman konuşma fırsatımız var. Peki, çok teşekkür ederiz Ali Bey.
Hadi kolay gelsin, iyi haftalar. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.
Hepinize.
Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.
Günaydın İzel, merhabalar.
Efendim, günaydın. Günaydın herkese.
Merhabalar, günaydın.
Merhaba. Merhaba.
Haftanın karikatürlerini nasıl değerlendiriyoruz?
İyi, ya bu hafta zorlandık. Malzeme boldu, çok fazla konu vardı, çok ilginçti. Hakikaten bayağı zorlandım. Çok sayıda karikatür içinden işte 7-8 tane seçtim. Fakat her şeyden önce ben dün kutladığımız annelerin gününü bir kez daha buradan kutlamak istiyorum. Fazla söze de gerek yok. Ben sevgili Buket Uzuner'in satırlarıyla diyorum ki bütün iyi annelerin, iyi teyze ve halaların anneler gününü kutluyor. Annesi artık yanında olmayanların hasretine de ortak oluyorum. Hakkı ödenemez elleri ve yanakları da öpüyorum. Diyerek bu haftaki karikatürlere de anneler gününe özel iki karikatürle başlamak istiyorum. Bir tanesi İsviçre'den, diğeri bizden. İsviçre'deki dün sabah Le Matin gazetesinde çıktı. Çizeri Caro. Caro imzasıyla Caroline Roots çiziyor. Karikatürün başlığı Huzur Bitti. Aslında müjdeli bir haber. Huzur bitti ama müjdeli. İsviçre'li Caro'ya göre aşı olunca her şey normale dönüyor yeniden. Aileler en nihayet bir araya gelip birbirlerine kavuşuyorlar. Şimdi bu karikatürde de böyle bir sahne hicvedilmiş. Kapı çalıyor. Kadıncağız kapıyı açıyor. Ve epeydir görmediği oğlu, gelini, 3 tane de küçük torunu onları karşısında buluyor. Oğlu büyük bir mutluluk içinde kollarını açmış, annesini kucaklamaya hazırlanıyor. O esnada çocuklardan biri hızla içeri dalıyor böyle, kadının kedisini kovalamaya başlıyor. Kedi korkuyla kaçıyor tabii. Babasının yanı başındaki küçük kız, dizlerinin dibindeki küçük kız ise akan burnunu karıştırıyor o anda. Muhtemelen bu kız nezle ve nezleyi de babaannesine geçirecek bir şekilde. Bu arada gelin de elindeki bir demet çiçeği kayınvalidesine verecek ama kucağında güçlükle zapt ettiği ağlayan ya da böyle var gücüyle haykıran bir bebek var. Şimdi gelin acaba çiçeği mi yoksa bebeği mi kayınvalideye verecek, onu da bilemiyoruz. Muhtemelen bebeği verecek kayınvalidenin kucağına. Fakat o kadının maskesinin, gelinin daha doğrusu maskesinin üzerinden göz ve kaşınlarının şeklinden anladığımız kadarıyla pek halisane de bakmıyor kaynanasına. Tipik bir İsviçre ailesi bu. Peki bütün bu curcuna karşısında mutlu günü kutlanan anne ne yapıyor? O da kapıyı açarken bezgin bir ifadeyle kendi kendine söyleniyor. Ama neden şu aşıyı oldum ki? Bu İsviçre.
Ama... İsviçre bu şeyde, oğul da çene altı maskesi kullanarak anneler günün kutlu olsun anne diye bağırıyor.
Bütün hayır, ağzını o kadar açmış ki maske düşmüş tabii.
Düşmüş, evet.
Çene ama altına. Amerika'da tam evet. Tersi olaylar yaşandı. Böyle bir stadyumda büyük buluşmalar, aileler bir araya geldi. Bir yıl sonra ilk kez görüşmüşler. 100 kadar aile stadyumda bir araya gelmiş.
İlginç aslında o da.
Evet. Bazı aileler evet Amerika'da da dünyanın başka yerlerinde de bir araya geliyorlar. Yani bunun için bir sakınca yok. Ama her gördüğüne inanma Özgeç ya. Özdeş şey buluyor. Yani Amerika'da da çok önlem alan ve görüşmeyen aileler var maalesef. Bizde Anneler Günü bayağı büyük bir coşkuyla kutlandı diyebilirim dün. Aslında bizde anne sözcüğü o kadar çok şey ifade ediyor ki. Geçen yayın döneminde Açık Radyo'nun sevgili Didem Gürzap'la Kerem Doğan'ın Kamusla Güreş programı vardı. O haftalar boyunca anne sözcüğünün neler çağrıştırdığını işlediler ilginç bir şekilde. Bu karikatürde yani şimdi anlatacağım karikatürde de Tan Oral bu çağrışımlardan birini işlemiş. Karikatürde küçük bir çocuğu yerde bir gazete yığının ortasında hüngür hüngür ağlıyorken görüyoruz böyle. Ağlarken de doğal olarak anne diye haykırıyor. Tipik. Peki neden böyle ağlayarak annesini istiyor? Çok basit. Üzerinde oturduğu o gazete yığındaki ki güncel gazeteler bunlar herhalde. Gazetelerin başlıklarını okuyoruz ve nedenini anlıyoruz hemen. Başlıklar şöyle, manşetler. İşte öldür, kır, suçla, vur, döv, anlaşma, korkut, korona. Sadece bir tanesinde Anneler Günü diye manşet atılmış. Yani bu gazetelerin üzerine otursam ağlar mıyım bilmem ama ben de anne diye haykırırım herhalde değil mi?
Evet, Açık Gazete'de de böyle bir durum var tabii. Açık Gazete'nin üstünde oturuyoruz şimdi.
Zaten devamlı anne diye haykırıyorum. Duyuyor musun anneciğim? Evet. Peki ben son anne karikatürünü, haftanın son anne karikatürünü de Beyiç Ak'tan seçtim. Aslında bu bir Anneler Günü karikatürü değil. Zaten Beyiç Ak da bence bu karikatürü o amaçla çizmedi. Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan İşkencedere Vadisi'nde Cengiz Holding tarafından açılan taş ocağı halen Rizeli vatandaşların direnişiyle karşılaşıyor. İşte bu direnişten şimdiden simge haline gelen bir fotoğraf var. Müthiş bir fotoğraf. Doğa talanına karşı elinde değneğiyle polislerin karşısında dikilen o Karadenizli kadının fotoğrafı. Arkadan görünüyor kadın. Bu fotoğraf sosyal medyada çok paylaşıldı. Karikatürleri de çizildi. Çok ilginç karikatürler var, güzel karikatürler var. Beyiç Ak fotoğraftaki kadını aynen çizmiş arkadan. Fakat karşısına bu kez polisleri değil de sıradan insanları koymuş, yerleştirmiş. Aslında tam olarak karşısında da değiller, değil mi? Kadının çevresinde hareket halinde bir yığın insan görmekteyiz. Kadınlar, erkekler, gençler, işte ergenler, çantalarıyla, valizleriyle yolculuk edenler falan. Hepsi yürüyüp aceleyle bir yerlere gidiyor. İçlerinden bir tanesi bile dönüp kadına bakmıyor.
Bakmıyor, evet. Kadın da ayrıca drone bakışıyla bakıyor yukarıdan.
Evet, yukarıdan karşıdan ama onu gören yok. Yani sanki bu kadın görünmez. Yani evet. Tam bir üç maymunlar durumu değil mi? Öyle bir hava seziliyor bu karikatürde. Yani ben yılın annesi olarak kim seçildi bilmiyorum ama bence İkizdereli bu direnişçi kadın bu unvanı hakkıyla, layıkıyla hak ediyor.
O marjinal.
Niye düşünüyorum?
Marjinal
anne. Öyle mi? Öyle bir kategori var mı hakikaten?
Yılın marjinal annesi.
Çok güzel. Plaketi de başka türlüdür herhalde. Marjinal bir plaket.
Evet.
Yakışır.
Peki. Şimdi dünyada tabii yılın annesi namzetleri artarken İskoçya'daki parlamento seçimlerinde üst üste, herhalde yarın konuşursunuz bunu, dördüncü kez sandıktan birinci çıkan SNP lideri Nicola Sturgeon. Bu sonuçlar için tarihi ve olağanüstü demiş. Bunu söylerken de aslında yakında açılması beklenen bir boşanma davasını kastetmiş herhalde. Geçen hafta boşanma davaları çok gündemdeydi, biliyorsunuz değil mi? Aslında bir büyük boşanma davası daha vardı. Onunla ilgili müthiş bir karikatür evet. var elimde ama şu rütük yok mu? Geçmek, atlamak zorunda kaldım. Neyse, şimdi İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, ona dönecek olursak, zafer konuşmasında İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı ikinci bir bağımsızlık referandumunu engellememesi konusunda da uyarmış, seçilir seçilmez. The Sunday Times çizeri Peter Brooks karikatüründe mevcut durumu şöyle özetlemiş. İki kişilik bir kanepede, kanepenin solunda İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, hemen sağında ise Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson yan yana oturuyorlar. Fakat her ikisi de birbirlerine bakacaklarına yüzlerini tam zıt istikamete çevirmişler. Kızgın bir ifadeyle ayrı yönlere bakıyorlar. Küs yani. Tam böyle boşanma hazırlığı içindeki bir çifti andırıyorlar. Kanapenin arkasında ise o kafalarına geçirdikleri tipik beyaz peruklarıyla onlarca hukukçu, avukat muhtemelen, onları görmekteyiz. Hepsinde pek bir mutlu, böyle 32 dişlerini birden gösterenler var, sırıtıyorlar. Şampanya içip hatta kutlama yapıyorlar. Bir yandan da ellerindeki faturaları kanepede birbirine küs şekilde oturan çifte gösteriyorlar. Bu mutluluk tablosunun üzerinde karikatürcü Peter Brooks günün anlam ve önemini anlatan bir yazı yazmış. Tarihin demiş en pahalı boşanma davası. Öyle görüyor bunu. Bir küçük ayrıntı daha var tabii karikatürde. Sturgeon ile Johnson birbirlerine sırtları dönük küs bir şekilde oturuyorlar ama o göğüslerinde kavuşturdukları elleriyle de bir yandan aralarında pazarlık yapıyorlar. Mesela Nicola Sturgeon eliyle bir işareti yapıyor. Boris Johnson ise iki işareti yapıyor ona. Fakat bir dakika diyeceğim yine. Bence Johnson iki değil de zafer işareti yapıyor sanki. Sturgeon'ın o bir işareti de yani onu işaret parmağıyla değil yine orta parmağıyla yapıyor ki ben bunu bir ayıp işaret olarak görüyorum. Ne demek istiyorlar acaba?
Hem de bir çözebildiniz mi? Yakışıyor mu yani? Evet yani şey fakat
erkek kadın ama dikkat.
Efendim erkek kadın evet. Erkek kadın ama kadın yani sonuç tahlilde. Evet. Şey de ilginç yani mesela Boris Johnson izin vermeyeceğim diyor Nicola Sturgeon'un şeyine. Bu hukuken de elinde galiba. Onun için dava çok pahalı olacağı benziyor. İskoçya'nın
evet.
boşanıp ayrılması kolay olmayabilir yani.
Uzun sürecek, pahalı bir dava olacak. Yani bence karikatürist evet. haklı. Şimdi Boris Johnson'ın tek dergi şey değil, dava değil yani İskoçyalılar falan değil. Fransa'yla da ciddi bir derdi var İngiliz başbakanı. Geçen hafta Manş Denizi'ndeki Jersey Adası etrafındaki sularda avlanma haklarının ruhsatlandırılması konusunda çıkan anlaşmazlık üzerine yüzden fazla biliyorsunuz Fransız balıkçı teknesi protesto eylemleri düzenlemişti. Ve Johnson'da kraliyet donanmasına ait iki devriye gemisini bölgeye göndermişti falan. Ortam iyice kızışmış. Fransızlar İngilizleri Jersey adasının elektriğini kesmekle falan tehdit etmişler.
Harika yani.
Müthiş yani. Şimdi tabii Hollandalılar da geri durmamış. Hemen karikatürcü Hajo de Reiger bu durumu çizgi roman kahramanı Asterix'in o maceraların geçtiği Galya köyündeki, çünkü Galya Yenilmezler köyü var ya, Galya köyü.
Evet.
Orada sıklıkla da bir kavga olur. Bol bol kavga ederler aralarında. Köyün de bizdeki Türkçe çevirisiyle Palamutix adında bir balıkçısı vardır. Bu balıkçı balıklarını hemen o yanı başındaki denizden almaz tutmaz Lutesya'dan, yani Paris'ten getirir ve tabii ki balıklar balık bayattır. Hatta o kadar bayattırlar ki köy sakinleri bu balıkları kendi aralarında kavga ettikleri zaman birbirlerine böyle cop gibi, sopa gibi birbirlerinin kafalarına vurarak, vurmak için kullanırlar. Şimdi karikatürcü Hajo da, Hollandalı Hajo da bundan esinlenmiş. Aynen öyle yapmış. Karikatürde çok hoş bir şekilde Macron ile Boris Johnson'u alt alta üst üste birbirleriyle böyle kıyasıya kapışmışlarken ellerine de o balıkları almışlar. Balıklar uçuşuyor ortada. Birbirlerinin kafalarına vuruyorlar. Ben güldüm. Bunu görür görmez güldüm. Bu karikatürü evet, görür görmez. Çok komik bir
çok
durum.
Komik. Evet.
Değil mi?
Evet, evet.
Bakalım kim kazanacak bu balık kavgasından? Kim kârlı çıkacak? Şimdi Manş Denizi'ndeki o Jersey adasındaki kavga sürerken bir diğer adada bir diğer adaya gidelim diyorum, Akdeniz'e. Şimdi Nisan ayının sonunda Cenevre'de gayri resmi bir konferans düzenlendi ve herhangi bir sonuç çıkmadı. Kıbrıs konferansından söz ediyorum. Kıbrıslı karikatürcü Musa Kayra konferansın hemen ertesinde, fakat 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle, onu belirteyim özellikle, bir karikatür çizdi. Kıbrıslı diyorum. Kıbrıs Türk kesiminde Musa. Musa'nın çizmiş olduğu karikatür bana çok ilginç geldi. Bu karikatürde bir bayrak direğine çekilmiş Kıbrıs bayrağını görüyoruz. Fakat bayrak direğine dikkatle baktığımızda bu bayrak direği dikenli bir tel şeklinde çizilmiş. Öyle çizmiş onu Musa Kayra. Bayrak direğin tepesinde bayrak dalgalanıyor ama tam ortasından da ikiye bölünmüş. İki ayrı yöne doğru dalgalanıyor. Yani bayrağın üstteki kısmı
Kuzey. Yani
Kuzey Kıbrıs var orada. Evet, o doğuya doğru dalgalanıyor. Alttaki Güney Kıbrıs ise batı yönüne göre doğru dalgalanıyor. Böyle bir ilginç durum var. Karikatür ya, her şey olur tabii. Şimdi direğin hemen altında, üçü sağda, üçü solda, havaya doğru da sıkılmış 6 tane yumruk görüyoruz. Tabii
Yemek
1 Mayıs nedeniyle.
Evet,
evet, evet. Yani aralarından geçmekte olan o dikenli bayrak gönderine hiç aldırmadan bir olmuş bu yumruklar sanki. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü birlikte kutluyorlar. Böyle bir mesaj vermiş Musa Kayra. İlginç buldum bu karikatürü, paylaşmak istedim.
Evet, sizlerle. Çok güzel.
Evet. Efendim, Kıbrıs'tan çok çok uzaklarda Kolombiya'ya geçelim diyorum. Geçtiğimiz Nisan ayının sonunda Kolombiya'da hükümetin o ekonomi politikalarını eleştiren on binlerce kişi ayaklandı. Ve 28 Nisan'dan bu yana sürdürülen gösterilerde pek çok kişi de hayatını kaybetmiş. Ben en son 30'larda kalmıştım ama görüyorum sonrasında.
Daha yüksek ve çok sayıda, 300'ün üzerinde kayıp olduğu belirtiliyor. Akıl
evet,
almaz bir şey sokaklardayken.
Evet, evet. Çok yani, sayıda evet. Kayıp var. Olaylar da henüz yatışmış değil. Şimdi Kolombiya'ya komşu ülke Venezuela'dan, Venezuela'nın başkanı Maduro'nun baskısından kaçarak bir süreden beri Amerika'da yaşayan, Miami'de yaşayan karikatürcü Raima Suprani, Kolombiya'da olup bitenleri nedense kendi ülkesi Venezuela ile kıyaslamış. Raima'nın iki karelik bir karikatürü var, ikisini ayrı ayrı fakat yan yana yayınladı. İlk karesinde bir otobüs görmekteyiz. Otobüsün içi ve hatta üstü de böyle hınca iç insanlarla dolu. Bu otobüs Kolombiya'yı simgeliyor aslında. Otobüsün renkleri Kolombiya bayrağının renklerinde. O renkleri iyi biliyorum. Sarı daha kalın, mavi ile kırmızı da altta böyle üç şerit şeklinde. Zaten otobüsün üzerinde de Kolombiya diye yazmış. Evet. İçindeki tıkış tıkış insanlar evet dehşet ve korku içinde bağırışıyorlar ama çok kalabalık böyle hani Hindistan'da Pakistan'da olur böyle üst üste alt alta insanlar taşmışlar dışarıya bağırışıyorlar çünkü otobüsün üzerinde bir içinde o insanların arasında bolca böyle kafalarında miğfer olan ve ellerinde coplarıyla polisleri de görüyoruz. Otobüs tozu dumana katarak son hızla yol alıyor ama otobüsün
militer
arkasındaki...
Militer polisler, evet, askeri polis.
Evet, evet, militer polis tabii. Otobüsün arkasında dikkat edin bazı bitkiler var, yeşillikler var. Onlar tutuşmuş, alev alev yanmaktalar şu anda. Otobüs yol alıyor ve arkadan tutuşmuş yanıyor. Yani maalesef otobüstekilerin... hayatları tehlikede.
Şimdi tehlikede. Bu, zaten kan da sıçrıyor etrafa. Evet, o da görülüyor. Kan evet, damlaları.
Evet. Kan damlaları da var. Ben onları göremedim ama. Niye acaba? Şimdi oradan ikinci otobüse geçelim. Yani ikinci kareye. İkinci karede de aynı otobüs var. Benzer bir otobüs var. Aynı boyda. Herhalde aynı marka bir otobüs bu. Onun üzerindeki renkler de aynı ama ortadaki mavi şerit biraz daha kalın ve üzerinde 7 tane küçük beyaz yıldız var. Yani bu otobüs Venezuela'yı temsil ediyor. Zaten üzerinde de Venezuela diye yazmış Rayma Suprani. Bu otobüsün içinde hiç yolcu yok. En büyük fark zaten orada. Kalmamış yolcular çünkü neden? Otobüsün içi tamamen alevler içinde. Cayır cayır yanıyor.
Ve gene kan sıçrıyor her tarafa.
Evet, evet, evet, her tarafa. Burada görebildim. Arkada, önde falan yani kan damlaları, evet. Kan lekeleri var. Durmuş da, değil mi? Otobüs durmuş. Yol almıyor.
Evet, yol almıyor.
Evet, bitmiş. Yani aslında bir şekilde... komşularını, Venezuelalı Rayma Uprani, Kolombiyalı komşularını uyarıyor. Suprani. Yani aman, aman dikkat diyor. Evet.
Evet. Vallahi zor bir karikatür.
Bu tabii zor bir karikatürdü. Şimdi daha kolay bir karikatüre, son karikatürümüzü böyle Uykusuz dergisinin kapağından aldım. Çok yaratıcı bir karikatür olarak gördüm ben bunu. Kapağı 5 Mayıs tarihli derginin kapağı, Uykusuz dergisinin. Hani biz geçen hafta bu programda polislerin görüntüsünün alınması yasağını konuşuyorduk ya. Görüntü almadan
diyorduk. Hiç hatırlamıyorum.
Yo konuştuk. İleride hatta karikatürlerinin çizilmesi de yasaklanabilir falan demiştik. Ben nasıl unuturum? Yakından ilgilendiriyor. Konuşmadık mı? Başkasıyla mı konuşuyordum? Yo, ben başka programa katılmıyorum.
Hep hava kirliliğinden.
Ha, hava anladım. Evet, peki. Neyse, Uykusuz Dergisi şayet böyle olursa yani bir gün karikatürlerin çizilmesi de yasaklanabilir falan olursa diye oldukça ilginç bir önlem almış. Aldıkları önlemi de karikatürün üzerindeki notla açıklamışlar. Şöyle yazmışlar. Kapağımız eylemler sırasında polislerin ses ve görüntülerinin alınmasını engelleyen Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesine uygun bir şekilde düzenlenmiştir. Ne güzel değil mi? Peki evet. Nasıl bir düzenleme yapmışlar? Onu anlatmaya çalışayım. Dilimin döndüğünce tabii. Son derece basit. Şimdi kapak karikatüründe birbirlerinden bağımsız 7 kişi var. 7 kişi görüyoruz. Bunların çoğu öğrenci, bir tanesi biraz daha yaşlı gibi. Belki o akademisyendir ya da emekçidir, her neyse. Bu birbirlerinden bağımsız 7 kişinin ortak yanları hepsinin de hem akrobat hem de pandomimci olmaları. Şimdi yukarıda solda duran öğrenci kızın uzun saçlarını dikleştirebilme yeteneği var. Yani saçları sanki aniden birileri tarafından çekiliyormuş gibi yapıyor. Öyle yaparken de vücudunu da sürükleniyormuş gibi yapıyor. Ve evet, bunları yaparken tek ayağının üzerinde başarıyla durabiliyor. Değil mi?
Evet, yüzünde de bayağı dehşet ifadesi vermiş. Çok hoş bir pantomimci.
Evet, evet, evet, evet, evet, evet, evet. Şimdi yanındaki bıyıklı ve daha yaşlıca adam ise o da ani bir rock and roll figürü mü yapıyor diyelim. Evet, kendi ekseni etrafında böyle, evet, 180 derece böyle dönmüş, yüzünü de sanki böyle bir darbe almış gibi de çarpıtmış. Çok yetenekli o da. Bir diğer genç yerde yatıyor iken sanki birisi boynuna diziyle bastırıyor, değil mi? Böyle
evet,
nefes
gibi
alamıyorum
ama
pozisyonunda duruyor. Çok
evet,
moda bir pozisyon bu.
Gösteri. Evet.
Evet, evet, evet, evet. Bir başkası sanki birileri onu boynundan kavramış da havaya kaldırıyorlarmış gibi yapıyor. Ayaklarını da yerden kesmiş, hatta uçuşa bile geçmiş. Böyle ağzını
evet,
da yamultmuş. Evet. Yanındaki genç o muhteşem bir yetenek gerçekten. Havada sırtüstü altı okka derdest edilmiş. O pozisyonda uçuyor. Yani kolay değil.
Evet. Çok yetenekli gençler.
Sol alt köşedeki genç kız gözyaşları döküyor. Gözyaşları içinde sanki kendisini üzerine sıkılan gazdan korumaya çalışıyor gibi. Biraz böyle bir gezi manzarası seziyorum. Öyle bir artistlik yapıyor kız. Hemen onun sağındaki keçi sakallı gözlüklü kişi ise kafasına aniden sert bir darbe yemiş gibi. Miş gibi tabii. İki büklüm olmuş. Dehşet ve korku içinde ağzından da böyle tükürükler saçıyor. Ben bu insanların durumunu evet, evet, bu şekilde gördüm, anlatmaya çalıştım. Fakat Uykusuz Dergisi çizerlerinin aldıkları önlem bu pantomimci akrobatların anlattığım pozisyonlara girmelerine yardımcı olan aktörleri, yani onları bu şekle sokan aktörleri çizmemek olmuşsa ona bir şey diyemiyorum tabii. Vallahi karikatürle her şeyi yapmak mümkün. Biraz önce de söyledim. Yani her şey mümkün.
Evet,
değil mi?
Mükemmel. Hemen süreyi de bitirmek üzereyiz. Evet, ben kendi oyumu vereyim. Bu son anlattığın pantomimciler karikatürünü muhteşem buldum. Birinciliğe onu seçiyorum.
Ve akrobatlar. Yani hem pantomimci hem akrobat.
Evet, pantomimci akrobatlar. Evet. Siz ne diyorsunuz?
Kabul edilmiştir.
Katılıyoruz. Oy birliği.
Tamam.
Oy çokluğu birliği falan sağlam değil. Oy birliği.
Evet.
Ben divandayım.
%100 oy. Peki.
Peki, çok teşekkür ederiz. Güzel.
Görüşmek üzere, iyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın.
İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.
Evet, böylece de ilk iki saati bitirmiş olduk. Şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra da geri kalan haber ve yorumların bir kısmını da sizinle paylaşmak üzere bir 15-20 dakikalık vaktinizi daha alacağız. Ama şimdi ara verelim.
Açık Gazete.
Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 10'u 4 dakika geçiyor ve Serdar İlkiz'e de teşekkür ederiz, dinleyicimiz, destekçimiz. Ve yola koyulalım. Dünyadaki felaket durumlarını anlatmaya devam ederken bir şey, Selim Badur'la konuşurken de sözünü ettim ama bir ufak ayrıntıya daha işaret etmek iyi olabilir. Dünyada Selim Badur'un da söylediği gibi rakamlarda büyük yükseliş var. Üstelik gizlenen rakamlara rağmen bu. Yani resmi rakamlar açıklamaların çok üstünde bir sayı olduğu çeşitli ülkelerde ortaya çıktı yeni araştırmalarla. Ama Hindistan'daki durum daha da ilgi çekici. Ankita Rao adlı araştırmacı gazeteci Guardian'a yazmış. Çok çarpıcı bir gerçeğe işaret ediyor. Hindistan tamamen Covid krizini gizlemekte diyor resmi şeylerle.
Yani bu gizlemiş hali miymiş?
Bu gizlemiş haliymiş. Evet, insan zaten gerçekten dehşete kapılıyor. Tamamen öyle diyor yani. Kendisi de daha önce bu konular üzerinde çalışmış bir gazeteci Ankita. Yıllar önce Narendra Modi iktidara gelirken ben de Hindistan'ın nasıl malaria ölümlerini gizlediği üzerine bir çalışma yapmıştım ve İşte arkadaşımla beraber o kabilelerin eyaleti Odisha'dan Hindistan Ulusal Sağlık Bakanlığı'na kadar giden yolda Yeni Delhi'de binlerce vakanın kaybedildiğini, bazı malaria ölümlerinin el yazısıyla yazılmış ve konmuş olan şeylere hemen değiştirilmiş olduğunu fark ettik ve ortaya çıkartmıştık diyor. Yani kalpten gitti işte, sıtma değil de grip ateşi falan diye böyle ani bir şekilde, yani çok masif, muazzam bir gizleme operasyonu. O yıl Hindistan'da resmen 561 malaria ölümü kaydedilmiş. Peki uzmanlar ne demişler, ne kadar olduğunu söylemişler aynı yıl için? 200 bin olabilir demişler. Yani 200 bin malaria ölümüne, sıtma ölümüne 561 olarak kayda geçmiş. Yani bu hakikaten akıl sır ermeyecek bir şey. Ve şimdi de Covid bütün ülkeyi kasıp kavururken ve insanlar umutsuz, Hintliler, Hindistan vatandaşları oksijen tüpleri isterken ve ya da açık bir yatak için, boş bir yatak için hastanelere yalvarırlarken tamamen gizlenmekte, gene kritik durumdaki bilgiler verilmiyor diyor. Epidemiyologların da hem Hindistan'da hem de dışarıda COVID-19 ölüm oranının, ölüm sayısının 220 bin bu yazı yazıldığı sırada diyor, verilen şeyin gerçek sayının küçük bir kesri olduğunu söylüyorlar diyor. Yani sadece Mumbai'de yapılan büyük şehirlerde aşırı ölüm oranlarının hükümetin kabul ettiğinden %60 ya da %70 daha fazla ölüm olacağını gösteriyor diyor. İnanılmaz. Yani sadece Hindistan, Amerika bazlı bir enstitü, sağlık ölçümleri ve değerlendirme kuruluşu, Hindistan gerçek vakaların sadece %3'ünü ya da 4'ünü gösteriyor diyor. İnanılmaz yani aslında.
Evet. Bu çok inanılmazmış ama.
Ve o kadar ilginç bir ayrıntı da var ki yazısında, Guardian'dan okuyoruz Ankita Rao'nun. Bu konuları araştıran önemli araştırmacı gazetecilerden biri Kakoli Bhattacharya'nın da Guardian'ın haber muhabir asistanıymış. Covid'den öldüğünü de anlatıyor. Ve 165'in üzerinde gazetecinin Covid-19'dan bizzat bu krizi, Covid krizini takip ederken öldüğünü, yani gazeteciler için Hindistan'ın dünyadaki en tehlikeli yerlerden biri olduğunu da yazıyor. Ve bunun sonuçları, yani Hindistan kendini dünyanın en büyük demokrasisi olarak tanıtmaktan pek haz eder ve bunu hep anlatır. Ve uluslararası diplomasi camiasında da kendisini böyle küresel ekonomi için çok çabada bulunan bir ülke olarak gösterir. Ama çok karanlık bir perde var. Covid-19 krizini dünyanın geri kalanından ayırmaya yarayan, ama Hindistan'ın bütün şeyi, varoluşu, ayakta duruşu ve otoritesi büyük bir riskte ve eğer ülke bu şeyi devam ettirirse şey yerine, açık bilgi vermek yerine, saydam olmak yerine siyasi tercihlerini ön plana alırsa Hindistan halkı ailelerini korumak için perişan bir şekilde uğraşan Hindistan halkı ilk kurbanlar olacak ama son kurbanlar onlar olmayacak. Bütün dünyaya da bu bir uyarıdır diye çok ciddi bir şey vermiş. Yani yani hükümetin, Hindistan hükümetinin sağlık hizmetlerine %1'in gayri safi yurt içi hasılasının, milli gelirinin %1'inden azını da harcadığını da ilave etmiş. Böyle bir durum işte.
Pardon, nerenin?
Hindistan'da.
Hindistan'da %1 mi? %3 diye geçiyordu çünkü.
İşte evet, değiştirilmiş o da. %1'in altındaymış.
Türkiye bu konuda en sonuncu sıralarda yer alıyordu. %1,1'le de.
İşte Hindistan'la Türkiye başı çekiyorlar. En alt sırada olma. Belki de birinciliği Hindistan'a kaptırmış olabilir Türkiye. Onu bilemeyeceğim. Durum böyle. Çok endişe verici bir şekilde cereyan ediyor. Biraz da uluslararası haberlere geçelim şimdi. Buradan.
Tabii isterseniz Kolombiya ile devam edelim. Çünkü Kolombiya'da aslında hepimize cesaret vermesi gereken büyük bir mücadele var. İşin tabii ki şiddet boyutu var. Yani devletin uyguladığı şiddet boyutu var ama muazzam coşkulu bir genel grev hareketi sürüyor. 10. gününde sanırım bu genel grev. Bir vergi yasasına karşı başladı. Yani ekonomik sebeplerle başladı aslında. Güya bir dayanışma vergisi diyordu Kolombiya buna. Salgından dolayı ülke ekonomisi zor durumda. Dolayısıyla biz vatandaşlardan vergi alacağız. Asgari ücretler değil ama onun üzerindekilerden vergi alacağız diyordu. Ekonomik sebeplerle başlayan Kolombiya'daki direniş, bir komite kuruldu. Genel Ulusal Grev Komitesi, ülke çapında çok sayıda sendikanın bir araya geldi. Yüz binler sokaklara indi ve ateş açmaya başladı.
Düpedüz hükümet ateş açmaya başladı sokaktaki insanlara. Yani
evet, ve hiç
son nokta yani.
Ve hiç şaşırmayacağımız şeyler söylüyor şu anda Kolombiya'daki sağcı yönetim. Bu sokaklardakilerin teröristler olduklarını, çapulcular olduklarını anlatıyor. Nedeni de şu: biz zaten yasayı geri çektik diyor. Doğru, pazartesi geri çekildi. Hatta bu yasayı sunan Hazine Bakanı da istifa etti hükümetten. Üstüne 4,5 milyar dolarlık böyle bir 24 tane savaş uçağı alımı şeyi vardı Kolombiya'nın. Bundan da vazgeçildiğini açıkladılar. Çünkü para yok, sizden vergi alacağız dediler ama 4,5 milyar doları uçak alacaklarmış. Bunu da geri çektiler. Ona rağmen büyük kitleler sokakta, son birkaç gündür gösterilerde artık meselenin ekonomik taleplerin ötesinde bu sağcı iktidara karşı genel bir özgürlük, barış, demokrasi mücadelesi olduğunu aslında görüyoruz. Kadınlar sokaklarda örneğin cinsel şiddete karşı eylemler düzenliyorlar. Zaten bu Telesur'da verilen haberde de çok sayıda rakamdan söz ediliyordu. 11 cinsel şiddet olayı polislerin gerçekleştirdiği göstericilere karşı, taciz, tecavüz herhalde bunlar.
1773'te polis şiddet vakası, evet. Yani görülmemiş bir şey. Yani 28 Nisan'la 7 Mayıs arasında oluyor.
Evet, muazzam bir şiddet gerçekten. Dolayısıyla kadınlar da sokaklarda, özgürlük, feminist hareketler sokakta. Bazı görüntüler vardı, transseks işçileri ellerinde bayraklarla yürüyüşler yapıyorlar. Onlar da özgürlük talep ediyorlar. Dolayısıyla mesele tabii vergi yasasını aşan daha genel bir mesele evrilmiş durumda. Örneğin göstericilerin, bu komitenin açıkladığı, Ulusal Grev Komitesi'nin açıkladığı talepler vardı. Burada COVID-19'a yönelik talepler de var. Herkese derhal aşı yapılsın, yurttaş yardımında bulunulsun diye. Ama aynı zamanda barış talebi var. Yani ekmek ve barış talepleri iç içe aslında.
Evet, ve motosikletli polislerin de cesetlerden 359 kişi kayıp deniyor yani. İnanılmaz yani.
Evet, ne oldukları belli değil.
Belli değil.
Ki Kolombiya çok kirli bir tarihi var. Kayıp demek
Kokain ülkesi tabii. Rayma Subrani'nin biraz önce Venezuela'dan çizdiği, yani Venezuelalı Rayma Subrani'nin çizdiğini İzel Rosenthal da anlatmıştı zaten. Kolombiya'daki durumu çizen durumu. Yani çok acayip, bayağı cesetleri kırsal bölgelerde hendeklere atıyorlarmış. Böyle görüntüler de çıkmış yani. Ama Metin Mi'in de gazete duvarda şeyi yazıyor. Yani Kolombiya'da Z kuşağı isyanı diye bir yazı kaleme almış. Eski programcılarımızdan bizim de Metin Yiğin. Ve Latin Amerika'yı turlamıştı bütünüyle Açık Radyo'da da. Bugün dünyanın sokaklarından size şunu söyleyebilirim ki bütün dünya bıçak sırtında ve Kolombiya'da Z kuşağı isyanda diye bir yazı yazmış.
Evet, yani bizim burada aslında işte bu Gezi Parkı direnişiyle başlayan ama ötesine geçen, daha genel bir demokrasi özgürlük hareketine dönüşen mücadelenin benzeri Kolombiya'da yaşanıyor. Ama orada daha ekonomik sebeplerle başladı ve diğer alanlara doğru kaymış durumda. Örneğin barış talebi bence burada çok kilit. Çünkü FARC gerillaları ile bir barış anlaşma, barış süreci vardı. Ama bu sürede 900 eski gerillanın ve FARC yöneticisinin ve ayrıca yerli halkın, yani o topraklarını savunan insanların öldürüldüğü geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkmıştı. Bir yandan barış deniyor.
50 yıl sürmüştü değil mi? Evet, iç savaş orada.
Evet, 50 yıl iç savaş sürmüştü. Barışta herhalde bir 5 yılı oldu barış sürecinin. Ama 900 kişi öldürülmüş. Yani özellikle uyuşturucu kartelleri, FARC gerillalarının
evet, kokain,
çıktığı
tabii, evet.
Kırsal bölgeye yerlilerin yaşadığı bölgeleri giriyor ve katliam yapıyorlar. Bu hem gerillayı hem eski gerilla liderlerini, yani şimdi siyasete geçenleri, suikastler gerçekleşiyor. Hem de köylüler, yerliler katlediliyor. Dolayısıyla buna karşı da barış talep ediyorlar. Sözlerinizde durun.
Evet. Dünyanın diğer taraflarından da muazzam şiddet ve vahşet şeyleri geçiyor. Tabii Afganistan'da mesela akıl almaz şeyler oldu. Kabil'de, başkent Kabil'de 68 kişi en azından öldürüldü. 165 kişi de yaralandı. Bunlar çocuklar aslında ve kız çocukları, yani bir okulun basılması üzerine 3 bomba patlatıldı okulun dışında ve en az 68 ölü olduğu söyleniyor ve 165 de yaralı. Yani çocukların eğitim görmesini istemiyorlar, kızların, kız çocuklarının diye bir şey var. Yani bütünüyle okul günü bitmiş, çocuklar okulu terk ediyorlar, evlerine gidecekler. Yani orada Afganistan'da şey durumu var, sabahleyin oğlanlar gidiyor, erkek çocuklar, öğleden sonra da kız çocukları. Yani sayısız kızın, yani nasıl tasvir edeceğimi de bilmiyorum, bunu paylaşırken de içi şey yapmıyor insanın ama kan içinde yerlerde yatıyor. Bazıları tamamen hareketsiz, bazıları da avaz avaz haykırıyorlar acı çekerek. Böyle anlatılmalar var.
Burada önemli bir ayrıntı daha var. Saldırının gerçekleştiği okul Şii azınlık Hazara etnik grubunun bölgesiymiş, evet. Aynı zamanda. Bir azınlık grubuna karşı da.
Evet, Common Dreams'in etraflı bir haberi var. Kenny Stencil imzalı. Yürek dayanırsa işte bakmak lazım. Afganistan'dan sonra bir muazzam bir şiddet dalgası da İsrail'den geliyor. Yüzlerce Filistinli bu Kudüs'te 200'den fazla Filistinli yaralandı ve birisi kısmen kör olmuş. Doğu Kudüs'te İsrail polisi işte plastik mermiler atıyor ve üstelik de bu şok bombaları, el bombaları atıyor. Stun grenade deniyor onlara. Binlerce kişi de İsrailli yerleşimcilerin ve güvenlik güçlerinin ve Filistinlileri kendi topraklarından yoksun bırakma sını protesto ediyorlar. Bu mahkemede de var aslında, bu durdurulmuş şimdi mahkeme. Yani çok Filistinlere Mescid-i Aksa Haram-ı Şerif çevresinde İsrail'li güvenlik güçleri Filistinlilere ses bombaları ve plastik mermiyle saldırıda 53 kişi yaralanmıştı. Ardından olaylar Cuma'ydı bu. Cumartesi de devam etti. 90 kişi daha yaralandı dendi. İşte Erdoğan da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da terör devleti İsrail demiş. Gergin bir Ramazan. Ama en ilginci şeyden, Oliver Holmes'un Kudüs'ten bildirdiğine göre Guardian gazetesinde İsrail Yüksek Mahkemesi'nde Yahudi yerleşimcilerin Filistinlileri evlerinden zorla atabileceğini karara bağlayacağı bir mahkeme var. Onu ertelemiş. Çok tuhaf ve zorlu bir durumda orada var. Dünyanın aslında, en uzun süreli işgali.
Evet, bu Doğu Kudüs'teki gerginlik son bir haftadır devam ediyor. Bir tanesine biz de yer vermiştik. Çok ilginç bir video vardı. Bir Filistinli ailenin evine giren bir İsrailli yerleşimci. Ne yapıyorsun burada dediğinde, yani çalıyorsun şu anda evimi, bahçemi dediğinde, ben çalmasam başkası çalacak diye yanıt veriyordu. Hemen öncesinde İsrailli aşırı sağcı gruplar Filistinlilerin evlerine saldırmışlardı, taşlamışlardı. Şimdi ibadette bulunmak isteyen Filistinlilere yönelik işte 3 gündür İsrail polisinin saldırısı var. Fakat bu akşam önemli bir gelişme var. Çünkü dün akşam ve bugün, bu akşama kadar Kudüs günü diye geçiyor İsrail'de. 1967'de bu Doğu Kudüs'ün İsrail'e katıldığı gün. Büyük bayrak yürüyüşleri yapılıyor her yıl. Bu akşam da yapılacakmış. Dolayısıyla bunun öncesinde de ciddi bir gerginlik var. Yani aşırı sağcı grupların Doğu Kudüs'te yürüyüş yapması belki iptal edilebilir deniyordu ama şu ana kadar benim gördüğüm haberlerde böyle bir iptal söz konusu.
Evet, yani El Cezire'nin bildirdiğine göre yani yüzlerce böyle zırhlı miğfer falan giymiş polis, riot polisi deniyor ya onlara, isyan bastırma polisi, güvenlik polisi. El Aksa Camii'ne Cuma günü 70 bin Müslümanın orada Ramazan son cuması için şey yaparken, toplanmışken oraya bayağı ciddi bir saldırı gerçekleştiriyor. Ateş de açtı diyor El Cezire. İsrail güvenlik güçleri El Aksa'da ve bütün şehirde filan. Yani böyle ayrıntılar var. Dehşet verici durumlar da yaşanıyor. Evet, esas itibariyle bunlardan bahsedeceğiz. Başka, Türkiye bir de basın özgürlüğü endeksinde 153. sırada yer alıyor. Sınır tanımayan gazeteciler örgütünün RSF Reporter Sans Frontier yayınladığı yıllık dünya basın özgürlüğü raporuna göre salgın pandemi sırasında 180 ülkenin neredeyse dörtte üçünde gazetecilik tamamen ve kısmen engelleniyor. Türkiye'de bu dörtte üçün arasında yer alıyor maalesef. 153. sırada yer alıyor. Gazeteciliği ya tamamen engellendiği ya da bir ciddi şekilde engellendiği tespiti yapılmış durumda. Ali Bilge de bahsetti ama ilginç bir şey olarak, bir not olarak da söyleyeyim. Türkiye İstatistik Kurumu'nun hakkında, TÜİK'in hakkında suç duyurusunda bulunduğu Enflasyon Araştırma Grubu, ENAG. Yani orada yer alan akademisyen ve uzmanlar geçen ay incelemeyi yürüten savcıya ifade vermişler. Rakamları açıkladıkları için. Bu da çok çok ilginç bir haber yani. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da bir televizyon programına katılıp yayınına TÜİK'in ENAG hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı. Elvan, TÜİK tarihinde ilk defa bir grup hakkında suç duyurusunda bulundu demişti. Profesör Doktor Veysel Ulusoy da Cumhuriyet'teki köşesinde dünyada günlük enflasyon oranlarının Harvard Üniversitesi'ndeki proje dışında kayda değer hiçbir kurum tarafından ölçülmediğini belirtmiş ve şimdi ENAG Grup, Enflasyon Araştırma Grubu, Türkiye ekonomisi için bu boşluğu doldurmaya çalışıyor. Diğer bir ifadeyle günlük enflasyon verilerini hesaplıyor ve akademiyanın hizmetine sunuyor. Bu hizmeti tüm ilgili birimlerde de talep doğrultusunda paylaşmaya hazır hale getiriyor. Harvard'dan sonra dünyada ikinci bu araştırma demiş ama soruşturma yapılmış durumda. Çok ilginç bir şey. İşte böyle ve en önemli haberlerden bir tanesi de Şampiyonlar Ligi finali işte İstanbul'da oynanacaktı. Chelsea ile Manchester United arasında 29 Mayıs günü İstanbul'da oynanması planlanıyordu. Ama Londra'ya alınması konusunda hassas müzakereler yürütüldüğünde bizzat kabine faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu bakan Michael Gove açıklamış.
Ne demekmiş acaba hassas müzakere?
onu İngiliz bir de, uzmanlarına sormak
bir lazım. Bir de ilginç değil mi? 25 bin kişinin katılması beklenen bir maç yapacaksınız. Hem de İstanbul'da. Bunun hassas müzakere, yani gizli demeye çalışıyorlar anladığım evet. kadarıyla. Oh. Hassasiyet bizim için değil galiba.
Evet, dünyanın en büyük demokrasilerinde aşırı sağ hareketlerin şiddete de yer veren, demokrasiyi reddeden ve şeyleri de zayıf durumda olan yoksul ve yoksunları hedef alanların da yükselişte olduğunu ortaya koyan ayrıntılı bir yazı Foreign Policy in Focus dergisinde yayımlandı. Walden Bellow tarafından. Belki önümüzdeki programların bazılarında bunu da tekrar ele alabiliriz. Çok önemli bir analiz var. Şimdi programımızı bitirelim. Bir parça çalarak yapalım bunu. Sunshine Superman çalacağız size. Donovan, İskoçya'nın da yeni seçimleri olmuşken İskoçya kökenli Donovan Phillips Leitch 10 Mayıs 1946'da doğmuştu. Glasgow'da 75 yaşında kendisi. Şarkıcı, şarkı yazarı ve gitarist. Aynı zamanda kuvvetli bir çevre koruyucusu mu? Savaşçısı. Onun ünlü şarkılarından birini çalıyoruz. Sunshine Superman. Ve onu dinlerken biz de size veda edelim. Lütfen tedbirleri ihmal etmeyin. Maske, mesafe, musluk ve havalandırma, kapalı mekanları COVID için. Ve bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın.